Havarilerin Faaliyetleri. Havarilerin Faaliyetleri 1. Bölüm. Muhterem Teofilos, ilk kitabımda baştan başlayıp İsa'nın semaya alındığı güne kadar yaptığı, vaaz ettiği her şeyi yazdım. İsa semaya alınmadan önce seçtiği havarilere mukaddes ruhun vasıtasıyla emirler verdi. Acılar içinde öldükten sonra havarilere kesin birçok delillerle dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün boyunca onlara göründü. Allah'ın hükümranlığı hakkında konuştu. Bir seferinde onlarla yemek yerken şu emri verdi.
Kudüs'ten ayrılmayın. Semavi Baba Allah'ın vaadinin yerine gelmesini bekleyin. O vaatten bahsettiğimi hatırlarsınız. Demiştim ki Yahya insanları suyla vaftiz etti. Fakat birkaç güne kadar sizler mukaddes ruhla vaftiz edileceksiniz.
Havariler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular.
Efendimiz, İsrail halkına hükümranlığı şimdi mi geri vereceksin?
İsa onlara şöyle dedi.
Zamanı ve tarihi bilmek semavi baba Allah'ın yetkisindedir. Bunu sizin bilmenize gerek yok. Fakat mukaddes ruh üzerinize inince kudret alacaksınız. Kudüs'te, bütün Yahudiye'de, Samiriye'de ve dünyanın her yanında benim şahitlerim olacaksınız.
İsa bunları söyledikten sonra havarilerin gözü önünde semaya alındı. Bulut içinde gözden kayboldu. Havarileri onu göremez oldular. İsa semaya yükselirken havariler hala gökyüzüne bakıyorlardı. Birden yanlarında beyaz giysiler içinde iki adam belirdi. Adamlar şöyle dediler.
Ey celileliler! Neden gökyüzüne bakıp duruyorsunuz? İsa aranızdan semaya alındı. Semaya alındığını gördüğünüz gibi geri dönecektir.
Havariler daha sonra yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı'ndan Kudüs'e döndüler. Şehre girince kaldıkları evin üst katındaki misafir odasına çıktılar. Petrus, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolmay, Matta, Alfa oğlu Yakup, yurtsever Simon ve Yakup oğlu Yahuda oradaydı. Bunlar birlikte devamlı dua ediyorlardı. Yanlarında bazı kadınlar, İsa'nın annesi Meryem ve İsa'nın kardeşleri de vardı. O günlerde Petrus, yaklaşık 120 müminden meydana gelen bir cemaatin ortasında ayağa kalkıp şöyle dedi.
Mümin kardeşlerim, mukaddes ruhun Zebur'da Davut'un ağzıyla Yahuda İskariot hakkında önceden bildirdikleri yerine geldi. Yahuda bizden biriydi. Yaptığımız bu hizmette payı vardı. Fakat İsa'yı yakalayanlara rehberlik etti. Yahuda yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı parayla bir tarla satın aldı. Fakat baş aşağı düşüp bedeni yarıldı. Bütün bağırsakları dışarı döküldü. Bunun haberi Kudüs'te yaşayan herkese ulaştı. İşte bu yüzden tarlaya kendi dillerinde kan tarlası anlamına gelen Hakaldama adını verdiler.
Petrus şöyle devam etti.
Zebur'da da şöyle yazılmıştır. Onun meskeni ıssız kalsın, içinde oturan olmasın. Ayrıca onun vazifesini bir başkası yüklensin diye yazılmıştır. Bundan dolayı bizimle bulunmuş olan adamlardan birinin bize katılıp İsa'nın dirilişine şahitlik etmesi gerekir. Bu kişi İsa'nın bizimle birlikte geçirdiği bütün süre boyunca, yani Yahya'nın onu vaftiz etmesinden başlayıp semaya alındığı güne kadar aramızda bulunmuş olmalıdır.
Böylece iki kişiyi Barsabba adında, ayrıca Yusus diye de bilinen Yusuf'la Mattia'yı teklif ettiler. Sonra şöyle dua ettiler.
Ey Efendimiz, sen herkesin kalbindekini bilirsin. Yahuda ait olduğu yere gitmek için havarilik hizmetini bıraktı. Bu iki kişiden hangisini bu vazife için seçtiğini bize göster.
İki kişiden birini seçmek için kura çektiler. Kura Mattia'ya düştü. Böylelikle Mattia 11 havariye katıldı. Havarilerin Faaliyetleri 2. Bölüm. Pentekost günü geldiğinde bütün müminler bir aradaydı. Gökten ansızın şiddetli rüzgarı andıran bir ses geldi. Bulundukları evi bütünüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeyler görünüp dağılarak her birinin üzerine indi. Hepsi mukaddes ruhla doldu. Ruhun verdiği kudretle başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Kudüs'te dünyanın birçok ülkesinden gelen dindar Yahudiler vardı. Gökten gelen sesi duyanlar büyük bir kalabalık halinde toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde şöyle dediler.
Bu konuşanların hepsi Celileli değil mi? Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar, Mezopotamya'da, Yahudiye'de, Kapadokya'da, Pontus ve Asya elinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır'da ve Libya'nın Kirene şehrine yakın kısımlarında yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı ziyaretçiler, Giritliler ve Araplar var. Allah ne büyük harikalar yapmış. Bunu her birimiz kendi dilinde işitiyor.
Herkes hayret ve şaşkınlık içinde birbirine,
"Bu ne olsa gerek?"
diye sordu. Bazıları ise,
"Bunlar şarabı fazla kaçırmış,"
diye alay ettiler. Bunun üzerine Petrus, diğer 11 havariyle birlikte ayağa kalktı. Yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi.
"Yahudi kardeşlerim, Kudüs'te yaşayan herkes, size bu durumu açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın 9'u. Bugün bu gördüğünüz Peygamber Yoel ağzıyla önceden bildirilmişti. Allah diyor ki, ahir zamanda bütün insanların üzerine ruhumdan dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız rüyalar görecek. Evet, ahir zamanda kadın erkek bütün kullarımın üzerine ruhumdan dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Ve ben yukarıda, gökte harikalar yaratacağım. Aşağıda, yeryüzünde alametler, kan, ateş ve duman bulutları olacak. Rabbin büyük ve muhteşem günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. O zaman Rabbi yardıma çağıran herkes kurtulacak. Ey İsrail halkı, söyleyeceklerimi dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa'yı Allah gönderdi. Bunu aranızda onun vasıtasıyla yaptığı mucizeler, harikalar ve alametlerle size ispat etti. İsa, Allah'ın takdiri ve ezeli bilgisi uyarınca elinize teslim edildi. Onu zalimlerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Fakat Allah onun ölüm acısına son verdi. Onu ölümden diriltti. Çünkü onun ölüme esir kalması imkansızdı. Davut onun hakkında şöyle der. Rabbi her zaman önümde gördüm. Sağımda olduğu için endişelenmem. Bundan dolayı yüreğim mutludur. Dilim sevincimi ifade eder. Dahası bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Sadık kulunun çürümesine izin vermeyeceksin. Nasıl yaşamam gerektiğini bana öğrettin. Yüreğimi sevinçle ve huzurunla doldurursun. Soydaşlarım, size ulu atamız Davut hakkında açıkça söyleyebilirim ki o öldü, gömüldü. Mezarı da bugüne kadar yanı başımızda durmaktadır. Fakat Davut bir peygamberdi. Allah ona vaatte bulundu. Bu vaat uyarınca Allah onun soyundan birini tahtına oturtacaktı. Buna göre Davut geleceği görerek Mesih'in dirilişi hakkında şöyle konuşmuştu. O ölüler diyarına terk edilmedi. Bedeni mezarda çürümedi. Allah İsa'yı ölümden diriltti. Hepimiz bunun şahitleriyiz. Allah İsa'yı yüceltip sağına oturttu. İsa, semavi baba Allah'tan vaat edilen mukaddes ruhu aldı ve şimdi görüp işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize döktü. Davut semaya çıkmadı. Fakat şöyle dedi. Rab, Efendime dedi ki sağımda otur. Düşmanlarını ayaklarının altına sereceğim. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Allah sizin çarmıha geldiğiniz İsa'yı hem Efendiniz hem Mesih'iniz yapmıştır.
Bu sözleri duyunca yürekleri burkuldu. Petrus ve diğer havarilere,
"Kardeşlerim, ne yapmalıyız?"
diye sordular. Petrus onlara şöyle dedi.
"Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. O zaman Allah günahlarınızı affeder. Sonra da size mukaddes ruhu armağan eder. Bu vaat sizler için, çocuklarınız ve dünyaya dağılmış soydaşlarınız içindir. Rab Allah'ımızın çağıracağı herkes için geçerlidir."
Petrus onları daha birçok sözle uyardı ve şöyle yalvardı.
Kendinizi bu sapık neslin başına geleceklerden kurtarın.
Petrus'un dediklerini kabul edenler vaftiz oldular. O gün yaklaşık 3000 kişi cemaate katıldı. İmanlılar kendilerini havarilerin vaazlarını dinlemeye adadılar. Mallarını aralarında paylaşıyor, birlikte yemek yiyor, dua ediyorlardı. Herkes huşu içindeydi. Havariler vasıtasıyla birçok harikalar ve alametler görüldü. Bütün müminler bir arada bulunuyor, her şeyi paylaşıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıp parasını ihtiyacı olanlara dağıtıyorlardı. Cemaat her gün mabet alanında toplanıyordu. Ayrıca evlerinde ekmek bölüyor, içten bir sevinç ve samimiyetle birlikte yemek yiyorlardı. Allah'a devamlı hamd ediyorlardı. Bütün halkın takdirini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları cemaate katıyordu. Havarilerin Faaliyetleri 3. Bölüm. Bir gün Petrus'la Yuhanna dua vaktinde mabede gidiyorlardı. Saat öğleden sonra 3'tü. O sırada bazıları doğuştan sakat olan bir adamı oraya taşıyorlardı. Onu her gün mabet alanına girenlerden para dilenmesi için güzel kapı denilen avlu kapısına bırakırlardı. Petrus'la Yuhanna mabet alanına girmek üzereyken adam onları gördü ve sadaka istedi. Petrus'la Yuhanna sakat adamı dikkatle süzdüler ve
"Bize bak,"
dediler. O da onlardan bir şey alacağını umarak pür dikkat baktı. Petrus,
"Gümüşüm ve altınım yok. Fakat bende olanı sana veriyorum. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla sana diyorum ki kalk ve yürü,"
dedi. Sonra adamın sağ elinden tutarak onu kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri birdenbire kuvvet buldu. Sıçrayıp ayağa kalktı. Yürümeye başladı. Onlarla beraber mabet alanına girerken yürüyüp sıçrıyor, Allah'a hamd ediyordu. Orada bulunan herkes onun yürüyüp Allah'a hamd ettiğini gördü. Onun mabedin güzel kapısında oturup dilenen kişi olduğunu fark ettiler. Adamdaki değişiklik karşısında hayret ve şaşkınlıkla doldular. Adam minnetle Petrus'la Yuhanna'ya tutunmaya devam etti. Üçü de Süleyman'ın eyvanı denen yere kadar geldiler. Bütün cemaat şaşkınlık içinde oraya koşuştu. Bunu gören Petrus halka şöyle seslendi.
"Ey İsrailoğulları, buna neden şaştınız? Gözünüzü dikip öyle bakmayın. Sanmayın ki bu adamı kendi gücümüz ya da takvamızla yürüttük. Atalarımız İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un Allah'ı kulu İsa'yı yüceltti. Onu siz ele verdiniz. Pilatus onu serbest bırakmaya karar verdi. Fakat siz onu Pilatus'un önünde reddettiniz. Mukaddes ve salih olanı reddettiniz. Onun yerine Pilatus'tan bir katilin serbest bırakılmasını istediniz. Siz hayat vereni öldürdünüz. Fakat Allah onu ölümden diriltti. Biz bunun şahitleriyiz. Gördüğünüz ve tanıdığınız bu adam İsa'ya iman ettiği için sapasağlam oldu. Bu adama hepinizin gözü önünde şifa veren kuvvet
İsa vasıtasıyla etkin olan imandır.
Soydaşlarım, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten dolayı böyle davrandığınızı biliyorum. Fakat Allah gönderdiği Mesih'in acı çekeceğini bütün peygamberlerin ağzından önceden haber verdi. Bu yaptıklarıyla vaadini yerine getirdi. Öyleyse tövbe edin. Allah'a dönün ki günahlarınız bağışlansın. O zaman Rabbin huzurunda devamlı yenilenme fırsatına kavuşacaksınız. O size önceden seçtiği Mesih'i yani İsa'yı gönderecektir. Fakat her şeyin yeniden düzenleneceği zamana kadar İsa'nın semada kalması gerekiyor. Allah bunu uzun zaman önce mukaddes peygamberlerinin ağzından bildirdi. Musa şöyle emretti. Rab Allah'ınız size benim gibi bir peygamber gönderecek. O sizin aranızdan çıkacak. Onu dinlemelisiniz. Dediği her şeyi yapmalısınız. Her kim o peygambere itaat etmezse Allah'ın halkından koparılıp helak edilecektir. Samuel'den bu yana Allah'ın kelamını nakleden bütün peygamberler bugünlerde olanları önceden haber verdi. Sizler peygamberlerin mirasçılarısınız. Allah'ın atalarınızla yaptığı ahde sizler de dahilsiniz. Nitekim Allah İbrahim peygambere şöyle dedi. Senin soyunun vasıtasıyla yeryüzündeki bütün halkları takdis edeceğim. Allah kulunu ortaya çıkarınca onu önce size gönderdi. Bunu sizi kötülüklerinizden döndürmek ve takdis etmek için yaptı.
Havarilerin Faaliyetleri 4. Bölüm. Petrus ve Yuhanna halka seslenirken rahipler, mabet muhafızlarının komutanı ve sadüküler geldiler. Çok kızgındılar. Çünkü Petrus ve Yuhanna halka vaaz ediyorlardı. İsa'nın ölümden dirildiğini, aynı şekilde ölülerin de dirileceğini söylüyorlardı. Petrus ve Yuhanna'yı yakaladılar. Akşam olduğu için ertesi güne kadar onları hapiste tuttular. Fakat onların vaazını dinleyenlerin birçoğu iman etti. Böylece iman eden erkeklerin sayısı bile yaklaşık 5000'e ulaştı. Ertesi gün Yahudi yöneticiler, ileri gelenler ve din alimleri Kudüs'te toplandılar. Başrahip Hanan, Kayafa, Yohanan, İskender ve başrahip soyundan gelen herkes oradaydı. Petrus'la Yuhanna'yı huzurlarına çağırdılar.
"Siz bunu hangi kuvvetle, hangi yetkiyle yaptınız?"
diye sordular. Mukaddes ruhla dolan Petrus şöyle dedi.
"Halkın yöneticileri ve ileri gelenler, sakat bir adama iyilik yaptık, ona şifa verdik diye mi takibata uğruyoruz? Hepiniz ve bütün İsrail halkı şunu bilin ki, bu adam Nasıralı İsa Mesih'in kudretiyle önünüzde sapasağlam duruyor. Siz İsa'yı çarmıha gerdiniz. Fakat Allah onu ölümden diriltti. Siz İsa'yı reddettiniz. Fakat Zebur'da inşaatçıların reddettiği taş binanın temel taşı oldu deniyor. İsa'dan başka hiç kimsede kurtuluş yoktu. İnsanlar arasında bizi kurtarabilecek olan yalnız İsa'dır."
Yüksek meclis üyeleri Petrus'la Yuhanna'nın cesaretini görünce şaşakaldılar. Onların eğitimsiz, sıradan insanlar olduklarını anlamışlardı. Ayrıca onların İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler. Şifa bulan adam Petrus'la Yuhanna'nın yanında duruyordu. Bunu gören meclis üyeleri söyleyecek bir şey bulamadılar. Üç adamın meclisten çıkmasını emrettiler. Sonra aralarında tartışmaya başladılar.
"Bu adamları ne yapacağız?"
dediler.
"Kudüs'te yaşayan herkes onların vasıtasıyla olağanüstü bir alamet gerçekleştiğini biliyor. Bunu inkar edemeyiz. Fakat bunun halk arasında daha fazla yayılmasını önlemek için onlara gözdağı verelim. Bundan böyle İsa'nın adından kimseye söz etmesinler."
Böylece Petrus ve Yuhanna'yı tekrar içeri çağırdılar. Onlara bir daha İsa'nın adıyla konuşup vaaz etmemelerini emrettiler. Fakat Petrus'la Yuhanna onlara şu cevabı verdiler.
"Allah'ın nazarında doğru olan ne? Allah'ı mı yoksa sizi mi dinlemek? Siz karar verin."
"Biz gördüklerimizi ve duyduklarımızı anlatmadan duramayız."
Meclis üyeleri onları bir daha uyarıp serbest bıraktılar. Onları cezalandırmak için bir sebep bulamamışlardı. Herkes olup bitenler için Allah'a hamd ediyordu. Zira mucize sonucu şifa bulan adamın yaşı 40'ın üzerindeydi. Petrus ve Yuhanna serbest bırakılınca diğer müminlerin yanına döndüler. Onlara baş rahiplerle ileri gelenlerin dediklerini anlattılar. İmanlılar bunu duyunca hep beraber Allah'a şöyle yakardılar.
"Efendimiz, yeri, göğü, denizi ve içlerindeki her şeyi sen yarattın. Mukaddes ruh vasıtasıyla kulun atamız Davud'un ağzından şöyle dedin. Halklar neden kudurdu? Milletler neden boş düzenler kurdu? Rabbe ve Mesih'ine karşı dünyanın hükümdarları savaşa hazırlandı. Yöneticiler bir araya toplandı. Ya Rab, hakikaten Herodes, Pontius Pilatus, İsrail halkı ve diğer halklardan olanlar birleştiler. Mesih olarak seçtiğin mukaddes kulun İsa'ya karşı çıktılar. Sen bunun olacağını önceden kararlaştırmıştın. Her şey senin kudretinle ve iraden dahilinde oldu. Şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak. Senin kelamını tam bir cesaretle vaaz etmemiz için biz kullarına kuvvet ver. Hastalara şifa vermek için elini uzat. Mukaddes kulun İsa'nın adıyla mucizeler ve harikalar yarat."
Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi mukaddes ruhla doldular. Allah'ın kelamını cesaretle tebliğ etmeye devam ettiler. İmanlıların cemaati yürekte ve düşüncede birdi. Kimse sahip olduğu eşyalardan birini bile kendine saklamıyordu. Ellerinde olan her şeyi paylaşıyorlardı. Havariler Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili şekilde şahitlik ediyorlardı. Allah da bütün müminlerin üzerine nimetlerini yağdırdı. Aralarında muhtaç durumda olan yoktu. Çünkü evi ya da toprağı olanlar bunları satıp parasını getirir, havarilerin emrine verirdi. Bu para da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Mesela Yusuf adında Kıbrıs doğumlu Levi aşiretine mensup bir adam vardı. Havariler ona Barnaba adını koymuşlardı. Bu adın anlamı cesaret verendir. Bir tarlası vardı, onu sattı. Parasını getirip havarilerin emrine verdi. Havarilerin Faaliyetleri 5. Bölüm. Hananya adında bir adam da karısı Safira'nın rızasıyla bir mülk sattı. Fakat Hananya paranın bir bölümünü kendine sakladı. Karısının da bundan haberi vardı. Paranın kalan kısmını ise havarilerin emrine verdi. Petrus ona şöyle dedi.
Hananya, neden şeytana uydun? Mukaddes ruha yalan söyledin. Araziden aldığın paranın bir bölümünü kendine sakladın. Satmadan önce arazi sana aitti. Sattıktan sonra da para senin emrindeydi, öyle değil mi? Nasıl böyle bir şey yapmayı düşündün? Bize değil, Allah'a yalan söylemiş oldun.
Hananya bu sözleri duyunca yere yıkılıp can verdi. Bunun haberini duyan herkesi büyük bir korku sardı. Gençler gelip ölüsünü kefenlediler. Onu dışarı taşıyıp gömdüler. Yaklaşık 3 saat sonra Hananya'nın karısı olanlardan habersiz içeri girdi. Petrus,
"Söyle bana, araziyi bu fiyata mı sattınız?"
diye sordu. Safira da,
"Evet, bu fiyata sattık."
dedi. Petrus ona şöyle dedi.
Sen ve kocan neden Rabbin ruhunu denemek için birlik oldunuz? Bak, kocanı gömenler kapıda bekliyor. Seni de dışarı taşıyacaklar.
Safira o anda Petrus'un ayaklarının dibine yığılıp can verdi. Gençler içeri girdiler. Onun ölmüş olduğunu gördüler. Onu da dışarı taşıyıp kocasının yanına gömdüler. Bu olay karşısında cemaat ve olayı duyan herkes büyük bir korkuya kapıldı. Havariler vasıtasıyla halk arasında birçok alametler ve harikalar yapılıyordu. Bütün müminler mabet alanında Süleyman'ın eyvanı denen yerde toplanıyorlardı. Diğer Yahudiler onlara katılmaya cesaret edemiyordu. Fakat onlara hürmeti de eksik etmiyorlardı. Rab'be inananların sayısı gittikçe artıyordu. Çok sayıda erkek ve kadın müminler cemaatine katıldı. Halk hasta olanları caddelere çıkartıp şilteler ve döşekler üzerine yatırdı. Bunu Petrus oradan geçtiğinde hiç değilse gölgesi hastaların üzerine düşsün diye yaptılar. Halk Kudüs çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar halinde geldi. Hastalarını ve cinlerden muzdarip olanları getirdiler. Bunların hepsi şifa buldu. Bunun üzerine başrahip harekete geçti. Kendisi ve yanındakilerin hepsi, yani Sadüki mezhebinin mensupları kıskançlıkla doldular. Havarileri yakalatıp herkesin gözü önünde zindana attırdılar. Fakat o gece Rabbin bir meleği zindanın kapılarını açtı, onları dışarı çıkarttı. Onlara şöyle dedi.
Mabet alanına gidin. Orada ebedi hayat hakkındaki her şeyi halka anlatın.
Havariler bu emre uydular. Gün doğarken mabet alanına girdiler. Vaaz etmeye başladılar. Başrahip ve beraberindekiler bir araya gelince yüksek meclisi İsrail halkının bütün ileri gelenlerini toplantıya çağırdılar. Havarilerin getirilmesi için zindana adam yolladılar. Fakat adamlar zindana vardıklarında havarileri bulamadılar. Dönüp şu haberi bildirdiler.
Zindanı sımsıkı kapalı ve kilitli bulduk. Nöbetçiler de kapıda duruyordu. Fakat kapıları açtığımızda içeride kimseyi bulamadık.
Bu sözleri duyan mabet muhafızlarının komutanıyla başrahipler şaşakaldılar. Bu işin sonunun nereye varacağını merak etmeye başladılar. Bu sırada biri gelip onlara...
Bakın, zindana attığınız adamlar mabet alanında durmuş halka vaaz ediyorlar.
Dedi. Bunun üzerine komutan adamlarıyla gidip havarileri getirdi. Halkın kendilerini taşlamasından korktular. Onun için zor kullanmadılar. Havarileri getirip yüksek meclisin önüne çıkardılar. Başrahip onların ifadesini almaya başladı.
Size kesin bir emir verdik,
dedi.
Bu adı kullanarak vaaz etmeyin dedik. Fakat siz taliminizi Kudüs'ün her tarafına yaydınız. Bizi bu adamın ölümünden sorumlu tutmak istiyorsunuz.
Petrus ve diğer havariler şöyle cevap verdiler.
İnsana değil, Allah'a itaat etmemiz gerekiyor. Siz İsa'yı çarmıha gererek öldürdünüz. Fakat atalarımızın ibadet ettiği Allah onu diriltti. Allah onu önder ve kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti. Böylece İsrail halkına günahlarından tövbe edip bağışlanma fırsatı verdi. Biz bu olayların şahidiyiz. Allah'ın kendisine itaat edenlere verdiği mukaddes ruh da buna şahittir.
Meclis üyeleri bu sözleri duyunca çileden çıktılar. Havarileri öldürmek istediler. Fakat mecliste Gamaliel adında bir ferisi, bütün halkın saygısını kazanmış bir şeriat hocası vardı. Gamaliel ayağa kalkıp havarilerin bir süre için dışarıya çıkarılmasını emretti. Sonra meclis üyelerine şunları söyledi.
Ey vatandaşlarım! Bu adamlara ne yapacağınız konusunda dikkatli olun. Bir süre önce Tevdas da ortaya çıkıp önemli biri olduğunu iddia etmişti. 400 kadar kişi ona katıldı. Fakat Tevdas öldürüldü ve yandaşlarının hepsi dağıtıldı. Onun hareketi yok oldu. Ondan sonra sayım zamanı Celileli Yahudi ortaya çıktı. Birçok insanı peşine taktı. Fakat o da öldürüldü ve yandaşlarının hepsi darmadağın oldu. Şimdi size diyorum ki bu adamlarla uğraşmayın, bırakın gitsinler. Eğer onların bu teşebbüsü ve faaliyetleri insan işi ise başarısızlığa uğrayacaktır. Fakat Allah'ın işi ise onları durduramazsınız. Hatta kendinizi Allah'a karşı savaşır durumda bulabilirsiniz.
Meclis üyeleri Gamaliel'in sözleriyle ikna oldular. Havarileri içeri çağırtıp kamçılattılar. Bir daha İsa'nın isminden söz etmemelerini emrettikten sonra onları serbest bıraktılar. Havariler Allah'ın ismi uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek meclisin huzurundan sevinçle ayrıldılar. Her gün mabet alanında ve evlerde vaaz etmeye, İsa'nın Mesih olduğunu müjdelemeye devam ettiler. Havarilerin faaliyetleri 6. bölüm. O dönemde gittikçe daha çok insan İsa'nın şakirdi oldu. Grekçe konuşan Yahudi şakirtler, İbranice konuşan Yahudi şakirtlerden yakınmaya başladılar.
Günlük yardım dağıtımında dullarımıza ilgi gösterilmiyor,
dediler. Bunun üzerine 12 havari, bütün şakirtleri bir araya toplayıp şöyle dediler.
Allah'ın kelamını vaaz etmeyi bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Bu sebeple ey mümin kardeşlerim, aranızdan 7 kişi seçin. İtibarlı, Allah'ın ruhuyla dolu, hikmetli insanlar olsun. Bu işlerle onlar uğraşsın. Biz de kendimizi duaya ve Allah kelamını vaaz etmeye verelim.
Bu teklif bütün cemaati memnun etti. İman ve mukaddes ruhla dolu olan İstefanos, Filipus, Prohoros, Nikanor, Timon, Parmenas ve Yahudiliğe dönen Antakyalı Nikolas'ı seçtiler. Sonra bu kişileri havarilerin önüne çıkardılar. Havariler onlar için dua ettiler. Onları vazifelendirdiklerini göstermek için elleriyle dokunup takdis ettiler. Böylece Allah'ın kelamı yayılıyor. Kudüs'teki şakirtlerin sayısı günden güne artıyordu. Hatta birçok rahip de iman etti. İstefanos Allah'ın lütfu ve kudretiyle doluydu. Halk arasında büyük harikalar ve alametler yapıyordu. Fakat Azatlılar havrasının bazı üyeleri ona karşı çıktılar. Bunlar Kirene, İskenderiye, Kilikya şehirlerinden ve Asya elinden Yahudilerdi. İstefanos'la çekişmeye başladılar. Fakat söylediklerini çürütemediler. Çünkü mukaddes ruhun verdiği hikmetle konuşuyordu. Bunun üzerine onu suçlamak için bazı kişilere rüşvet verdiler. Rüşvet alanlar,
"Bu adam Musa'ya ve Allah'a karşı küfür dolu sözler söyledi,"
dediler. Böylelikle halkı, ileri gelenleri ve din alimlerini galeyana getirdiler. Gidip İstefanos'u yakaladılar. Yüksek meclisin önüne çıkardılar. Yalancı şahitler getirdiler. Bu şahitler şöyle dediler.
Bu adam gece gündüz mukaddes mabedimizi ve şeriatı kötülüyor. Onun Nasıralı İsa burayı yıkacak, Musa'nın bize emanet ettiği gelenekleri değiştirecek dediğini duyduk.
Mecliste oturanların hepsi İstefanos'a baktılar. Yüzünün bir melek yüzüne benzediğini gördüler. Havarilerin faaliyetleri 7. bölüm. Baş rahip İstefanos'a,
"Bütün bunlar doğru mu?"
diye sordu. İstefanos şöyle cevap verdi.
"Kardeşler ve babalar, beni dinleyin. Yüce Allah atamız İbrahim'e göründü. O sırada İbrahim,
Mezopotamya diyarındaydı. Daha Harran şehrine yerleşmemişti. Allah İbrahim'e şöyle dedi. Ülkeni ve akrabalarını bırak. Sana göstereceğim ülkeye git. Bunun üzerine İbrahim, Kildan topraklarını terk edip Harran'a yerleşti. Babası öldükten sonra Allah İbrahim'i oradan alıp, şimdi yaşadığınız bu ülkeye getirdi. Burada Allah ona kendine ait bir mülk, bir karış toprak bile vermedi. Fakat miras olarak bu ülkeyi ona ve soyuna vereceğini vaat etti. O sırada İbrahim'in hiç çocuğu yoktu. Allah ona şöyle dedi. Senin soyun yabancı bir ülkede yaşayacak. Orada köle olup 400 yıl zulüm görecekler. Fakat ben onları köle eden halkı cezalandıracağım. Bundan sonra o ülkeden çıkacaklar ve bu yerde bana ibadet edecekler. Sonra Allah İbrahim'le bir ahit yaptı. Bu ahdin alameti sünnettir. Böylece İbrahim, oğlu İshak'ı 8 günlükken sünnet etti. İshak, Yakup'un babasıdır. Yakup da İsrail'in 12 aşiret reisinin babasıdır. Atalarımız, yani Yakup'un oğulları, kardeşleri Yusuf'u kıskandılar ve onu Mısır'da köle olmak üzere sattılar. Fakat Allah ona destek oldu ve onu bütün sıkıntılarından kurtardı. Ona hikmet verdi. Firavun'un, yani Mısır kralının gözüne girmesini sağladı. Firavun onu Mısır ve bütün saray halkına yönetici yaptı. Sonra bütün Mısır ve Kenan topraklarında kıtlık başladı. İnsanlar çok sıkıntı çekti. Atalarımız da yiyecek bulamadılar. Yakup, Mısır'da bol yiyecek olduğunu duyunca oğullarını, yani atalarımızı oraya gönderdi. Mısır'a ikinci gelişlerinde Yusuf, kardeşlerine kim olduğunu açıkladı. Böylece Firavun, Yusuf'un ailesini tanımış oldu. Yusuf, babası Yakup'u ve bütün ailesini getirtmek için haber yolladı. Hepsi toplam 75 kişiydiler. Böylece Yakup Mısır'a gitti. O ve oğulları ölene kadar orada yaşadılar. Kemikleri sonra Şekem şehrine getirildi. İbrahim'in Şekem'de satın almış olduğu mezara konuldu. İbrahim bu mezarı Hamor'un oğullarından bir miktar gümüş ödeyerek satın almıştı. Allah'ın İbrahim'e verdiği vaadin yerine geleceği zaman yaklaşmıştı. Mısır'daki halkımızın sayısı bir hayli artmıştı. Sonunda başka bir kral Mısır'da tahta çıktı. Onun Yusuf'tan haberi yoktu. Bu kral halkımıza zalimce davrandı. Atalarımıza kötü muamele etti. Yeni doğan çocuklarını ölüme terk etmeye zorladı. O sırada Musa doğdu. Çok güzel bir bebekti. 3 ay boyunca babasının evinde bakıldı. Sonra dışarıya bırakıldı. Firavun'un kızı onu bulup evlat edindi. Ve kendi oğluymuş gibi yetiştirdi. Musa, Mısırlıların bütün ilim dallarında eğitildi. Hitabette ve her işte çok başarılı oldu. Musa 40 yaşına gelince kendi halkı İsrail oğullarıyla ilgilenmeye başladı. Soydaşlarından birine eziyet edildiğini görünce onu savundu, ona eziyet eden Mısırlıyı öldürdü, soydaşının öcünü aldı. Allah Musa'yı İsrail oğullarını kurtarmakla vazifelendirdi. Musa halkının bunu anlayacağını düşündü. Fakat anlamadılar. Ertesi gün kavga eden 2 soydaşını gördü. Onları ayırmak istedi. Efendiler, ikiniz kardeşsiniz. Neden birbirinize kötü davranıyorsunuz dedi. Fakat diğerinin canını yakan adam Musa'yı yana itti. Şöyle dedi. Seni kim başımıza yönetici veya yargıç yaptı? Yoksa dün Mısırlıyı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Bunu duyan Musa Midyan bölgesine kaçtı. Orada uzunca bir zaman yabancı olarak yaşadı ve 2 oğul sahibi oldu. 40 yıl geçti. Bir gün Musa Sina Dağı'nın yakınlarında kırdaydı. Yanan bir çalının alevleri içinden bir melek ona göründü. Musa gördüğü olaya şaşakaldı. Daha yakından bakmak için yaklaştığında Rabbin sesini duydu. Rab ona şöyle seslendi. Senin atalarının ibadet ettiği Allah, İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un Allah'ı benim. Musa korkudan titredi, çalıya bakmaya cesaret edemedi. Sonra Rab, çarıklarını çıkar, çünkü bastığın yer mukaddes topraktır dedi. Mısır'da halkıma yapılan baskıyı gördüm. İniltilerini duydum, onları kurtarmaya geldim. Şimdi hazırlan, seni Mısır'a geri göndereceğim. Bu Musa, seni kim başımıza yönetici veya yargıç yaptı diye reddettikleri Musa'ydı. Çalıda görünen meleğin vasıtasıyla Allah onu yönetici ve kurtarıcı olarak gönderdi. Halkı Mısır'dan o çıkarttı. Mısır'da Kızıldeniz'de ve 40 yıl süreyle kırlarda harikalar ve alametler yaptı. İsrail oğullarına Allah soydaşlarınız arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak diyen de bu Musa'ydı. Kırda Allah'ın cemaatine önderlik eden yine Musa'ydı. Sina Dağı'nda kendisiyle konuşan melekle ve atalarımızla birlikte bulunan da oydu. Allah'tan bize nakledilmek üzere hayat veren sözleri o aldı. Fakat atalarımız onun sözünü dinlemek istemediler. Onu reddettiler. Kalplerinin derinliklerinde Mısır'a geri dönmek hasreti vardı. Harun'a şöyle dediler: bize yol gösterecek ilahlar yap. Bizi Mısır'dan çıkaran şu Musa'ya ne oldu bilmiyoruz. Sonra da buzağı biçiminde bir put yaptılar. Onuruna kurban kestiler. Kendi elleriyle yaptıkları bu put için şenlik düzenlediler. Fakat Allah onlardan yüz çevirdi. Onları gök cisimlerine ibadet etmeye terk etti. Peygamberlerin kitabında yazılmış olduğu gibi, ey İsrail halkı! Kırlarda 40 yıl boyunca kurbanlar, adaklar sunduğunuz ben değildim. Siz Molek'e ibadet ettiğiniz çadırı ve ilahınız Refan'ı temsil eden yıldızı taşıdınız. Bunlar ibadet etmek için yaptığınız putlardı. Bu yüzden sizi Babil'in ötesine süreceğim. Göçebe atalarımızın şahitlik çadırı denen bir ibadethanesi vardı. Allah daha önce Musa ile konuşurken bu çadırı ona gösterdiği örneğe göre yapmasını emretmişti. Atalarımız çadırı önceki nesilden teslim aldılar. Yeşun'un öncülüğünde yerli halkların topraklarını ele geçirdikleri zaman çadırı yanlarında getirdiler. Allah o halkları atalarımızın girdiği topraklardan kovdu. Çadır Davud'un zamanına kadar kullanıla geldi. Davud Allah'ın lütfuna mazhar oldu. Allah'tan İsrail halkı için bir mabet yapmaya izin istedi. Fakat Allah için mabedi yapan Süleyman oldu. Halbuki yüceler yücesi Allah, insan eliyle yapılmış evlerde oturmaz. Yeşaya peygamberin dediği gibi, Rab diyor ki, gök tahtım, yeryüzü ayağımın taburesidir. Benim için nasıl bir ev yapacaksınız? Ya da dinleneceğim yer neresi? Bütün bunları yaratan ben değil miyim? Sizi dik kafalılar, Allah'ın kelamına kalbinizi açmayı reddettiniz. Onu dinlemediniz. Tıpkı atalarınız gibisiniz. Mukaddes ruha hep karşı geliyorsunuz. Atalarınızın zulmetmediği tek bir peygamber bile yok. Salih olanın, yani Mesih'in önceden geleceğini bildirenleri de öldürdüler. Siz de şimdi salih olana ihanet edip onu katlettiniz. Şeriatı melekler vasıtasıyla aldınız. Fakat yerine getirmediniz.
Meclis üyeleri bu sözleri duyunca öfkeden çılgına döndüler. İstefanos'a karşı dişlerini gıcırdattılar. Fakat İstefanos'un yüreği mukaddes ruhla doldu. Göğe dikkatle baktı. Allah'ın ihtişamını ve Allah'ın sağında duran İsa'yı gördü.
Bakın, göklerin açıldığını ve insanoğlunun Allah'ın sağında durmakta olduğunu görüyorum,
dedi. Bunun üzerine kulaklarını tıkayıp öfkeyle bağırdılar. Hep birlikte İstefanos'a saldırdılar. Onu şehrin dışına sürükleyip taşa tuttular. İstefanos'a karşı şahitlik etmiş olanlar, kaftanlarını Saul adında genç bir adamın ayaklarının dibine bıraktılar. Onlar taşlamaya devam ederken İstefanos,
Rab İsa, ruhumu al,
diye yakardı. Sonra diz çöktü ve yüksek sesle şöyle dedi:
Ya Rab,
İşledikleri bu günahtan dolayı onları suçlu çıkarma.
Bunu söyledikten sonra hayata gözlerini kapadı. Havarilerin Faaliyetleri 8. Bölüm. Saul da İstefanos'un öldürülmesini onaylamıştı. O gün Kudüs'teki cemaate karşı şiddetli bir zulüm başladı. Havariler hariç bütün müminler Yahudiye ve Samiriye kırsalının her yanına dağıldılar. Bazı dindar kişiler İstefanos'un cenazesini kaldırdılar. Onun için hüzünlendiler, yas tuttular. Saul ise cemaati kırıp geçiriyordu. Ev ev dolaşıp kadın erkek demeden müminleri dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu. Dağılan müminler her yere gidip Allah'ın kelamını müjdelediler. Filipus, Samiriye şehrine gitti. Orada Mesih hakkında vaaz etti. Kalabalıklar Filipus'un dediklerini işittiler. Yaptığı alametleri gördüler. Söylediklerini can kulağıyla dinlediler. Cinler birçoklarının içinden çığlık atarak çıktı. Birçok felçli ve kötürüm şifa buldu. Şehir halkı büyük sevinç içindeydi. Şehirde büyücülük yapan Simon adında biri vardı. Samiriye halkını yaptığı büyülerle şaşkına çevirmişti. Kendisini önemli bir adammış gibi takdim ederdi. En aşağı tabakadan en yükseğine halkın her kesimi onu dikkatle dinlerdi.
Bu adamda Allah'ın kudreti var,
derlerdi. Onu dikkatle dinlerlerdi. Çünkü uzun zamandan beri onları yaptığı büyülerle şaşırtmıştı. Fakat Filipus onlara Allah'ın hükümranlığını ve İsa'nın Mesih olduğunu müjdeleyince ona inandılar. Kadın erkek vaftiz oldular. Simon da inanıp vaftiz oldu. Ondan sonra devamlı Filipus'un yanında kaldı. Yapılan harikaları ve mucizeleri görünce şaşakaldı. Kudüs'teki havariler, Samiriye halkının Allah'ın kelamını kabul ettiğini duydular. Bunun üzerine Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Petrus'la Yuhanna oraya varınca, Samiriyeli müminlerin mukaddes ruhu alması için dua ettiler. Çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti. Sadece Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı. Sonra Petrus'la Yuhanna müminlere dokunup takdis ettiler. Müminler de mukaddes ruhu aldılar. Havarilerin takdisiyle mukaddes ruhun verildiğini gören Simon onlara para teklif etti.
Bana da bu gücü verin ki kime dokunup takdis edersem mukaddes ruhu alsın,
dedi. Petrus ona şöyle dedi.
Paran seninle birlikte yok olsun. Çünkü Allah'ın mevhibesini parayla satın alabileceğini sandın. Senin bu işte bir payın yok. Allah'ın nazarında yüreğin temiz değildir. Bu kötü niyetinden tövbe et ve Rab'be yakar. Belki yüreğindeki bu düşünceyi bağışlar. Görüyorum ki aşırı kıskanç ve günaha esir birisin.
Simon,
benim için Rab'be dua edin. Söylediklerinizin hiçbiri başıma gelmesin,
dedi. Petrus'la Yuhanna, Rabbin yaptıklarına nasıl şahit olduklarını halka anlattılar. Rabbin kelamını bildirdiler. Samiriye'nin birçok köyünde kurtuluş müjdesini duyurarak Kudüs'e döndüler. Bu arada Rabbin bir meleği Filipus'a,
"Kalk, öğleye doğru Kudüs'le Gazze arasındaki yola, kır yoluna git,"
dedi. Filipus da kalkıp gitti. Yolda Etiyopyalı bir hadıma rastladı. Etiyopya kraliçesi Kandake'nin vezirlerinden biriydi. Kraliçenin bütün hazinesinden sorumluydu. Kudüs'e Allah'a ibadet etmek için gitmişti. Dönüşte at arabasında oturmuş, Peygamber Yeşaya'nın kitabını okuyordu. Mukaddes ruh Filipus'a,
"Git şu arabaya yetiş,"
dedi. Filipus koşup arabanın yanına vardı. Vezirin Peygamber Yeşaya'nın kitabından okumakta olduğunu duydu.
"Acaba okuduklarını anlıyor musun?"
diye sordu. Vezir,
"Biri bana açıklamadan nasıl anlayabilirim ki?"
dedi. Filipus'un arabaya binip yanına oturmasını istedi. Kitaptan okuduğu bölüm şuydu.
"Koyun gibi kesime götürüldü. Kırkılan kuzu gibi sessizdi. Ağzından bir söz çıkmadı. Aşağılandı. Haksızca yargılandı. Kim onun soyundan bahsedecek ki? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi."
Vezir Filipus'a,
"Lütfen bana söyler misin? Peygamber kimden söz ediyor? Kendisinden mi yoksa başka birinden mi?"
diye sordu. Bunun üzerine Filipus anlatmaya başladı. Tevrat'ın bu bölümünden başlayarak vezire İsa'yı müjdeledi. Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Vezir şöyle dedi.
"Bak, burada su var. Vaftiz olmama ne engel var ki?
Sonra arabanın durmasını emretti. Filipus'la birlikte suya girdiler. Filipus veziri vaftiz etti. Sudan çıkınca Rabbin ruhu Filipus'u çabucak uzaklaştırdı. Vezir Filipus'u bir daha görmedi. Sevinç içinde yoluna devam etti. Filipus da kendini Aşdod şehrinde buldu. Sezariye şehrine varıncaya kadar bütün şehirleri dolaşarak kurtuluş müjdesini yaydı. Havarilerin Faaliyetleri 9. Bölüm. Bu arada Saul hala Rabbin şakirtlerine karşı ölüm tehditleri savuruyordu. Baş rahibe müracaat etti. Şam'daki havralara mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa yakalayıp Kudüs'e getirecekti. Yola çıktı. Şam'a yaklaşırken birdenbire gökten gelen bir ışık etrafını aydınlattı. Saul yere yıkıldı.
"Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?"
diye bir ses duydu. Saul,
"Ey efendim, sen kimsin?"
dedi. Ses,
"Ben senin zulmettiğin İsa'yım,"
diye cevap verdi.
"Hadi kalk, şehre git. Ne yapacağın sana orada söylenecek."
Saul'la birlikte yolculuk edenlerin korkudan dili tutuldu. Sesi duydular fakat kimseyi göremediler. Saul yerden kalktı. Fakat gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Yoldaşları elinden tutup onu Şam'a götürdüler. 3 gün boyunca gözleri görmedi, hiçbir şey yemedi, içmedi. Şam'da Hananya adında İsa'nın bir şakirdi vardı. Rab ona göründü.
"Hananya!"
diye seslendi. Hananya,
"Buyur ya Rab,"
dedi. Rab ona şöyle dedi.
"Kalk, doğru sokak denilen sokağa git. Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şimdi orada dua ediyor. Düşünde seni gördü. Bu adama git, ona dokun. Kör gözleri açılacak."
Hananya şöyle cevap verdi.
"Ya Rab, bu adamı birçok kişiden duydum. Kudüs'te senin şakirtlerine çok kötülük yapmış. Buraya da baş rahiplerden yetki alarak gelmiştir. Senin adına anan herkesi yakalayıp götürecek."
Fakat Rab ona,
"Git,"
dedi.
"Ben bu adamı seçtim. Benim kim olduğumu diğer halklara, krallara ve İsrailoğullarına duyuracak. Benim adım uğruna ne kadar çok acı çekmesi gerektiğini ona göstereceğim."
Bunun üzerine Hananya gitti, eve girdi. Saul'a dokundu ve şöyle dedi.
"Saul kardeş, sen yolda giderken sana görünen Rab İsa beni gönderdi. Senin tekrar görmeni ve mukaddes ruhla dolmanı istiyor."
Birdenbire Saul'un gözlerinden balık puluna benzer şeyler düştü. Saul yeniden görmeye başladı. Kalkıp vaftiz oldu. Sonra yemek yiyip gücüne kavuştu. Saul bir süre Şam'daki şakirtlerle kaldı. Hemen havralarda İsa'nın Allah'ın semavi oğlu olduğunu vaaz etmeye başladı. Onu duyanların hepsi şaşakaldı.
"Kudüs'te bu isme sığınanları kırıp geçiren bu adam değil mi? Buraya da onları yakalayıp baş rahiplere götürmek için gelmedi mi?"
dediler. Fakat Saul gittikçe güçleniyordu. İsa'nın Mesih olduğuna dair deliller göstererek Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkına çevirdi. Aradan günler geçti. Bazı Yahudiler Saul'u öldürmek için bir suikast düzenlediler. Fakat Saul planlarını öğrendi. Yahudiler şehir kapılarını gece gündüz gözlüyorlardı. Saul şehirden ayrılmaya kalkışsa onu öldürmek niyetindeydiler. Fakat şakirtler onu bir gece ipe bağlı küfe içinde şehrin surlarındaki bir pencereden aşağıya sarkıttılar. Saul Kudüs'e geldiğinde şakirtlere katılmaya çalıştı. Fakat hepsi ondan korkuyorlardı. Onun İsa'nın şakirdi olduğuna inanmıyorlardı. Fakat Barnaba onu alıp havarilere götürdü. Onlara Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla nasıl konuştuğunu açıkladı. Şam'da İsa'nın ismiyle nasıl cesurca vaaz ettiğini anlattı. Böylece Saul onlarla kaldı. Kudüs'ün her tarafını dolaşarak Rabbin adıyla korkusuzca vaaz etti. Grekçe konuşan Yahudilerle sohbet edip tartıştı. Fakat onlar onu öldürmeyi tasarladılar. Mümin kardeşler bunu öğrenince onu Sezariye şehrine götürdüler. Oradan da Tarsus'a yolladılar. Bu arada bütün Yahudiye, Celile ve Samiriye bölgelerindeki cemaat selamete kavuştu, gelişmeye devam etti. Rabbe hürmet içinde yaşayıp mukaddes ruhun yardımıyla sayıca büyüdü. Petrus'la her tarafı dolaştı. Lidda şehrindeki cemaate de uğradı. Orada Eneas adına bir adama rastladı. Eneas felçliydi. 8 yıldan beri yatalaktı. Petrus ona şöyle dedi.
Eneas, İsa Mesih sana şifa veriyor. Kalk, yatağını topla.
Eneas hemen ayağa kalktı. Lidda'da ve Şaron'da yaşayan herkes onu gördü. Onu görenler tövbe edip Rab'be döndü. Yafa şehrinde İsa'nın şakirde olan Tabita adında bir kadın vardı. Tabita ceylan anlamına gelir. Bu kadın her zaman iyilik yapıp fakirlere yardım ederdi. O günlerde hastalanıp öldü. Ölüsünü yıkayıp evin üst kattaki odasına koydular. Şakirtler Petrus'un Lidda'da olduğunu duyunca ona 2 adam yolladılar. Lidda Yafa'ya yakındır. Adamlar,
''Vakit kaybetmeden gel!''
diye yalvardılar. Petrus kalkıp onlarla gitti. Oraya varınca onu üst kattaki odaya çıkarttılar. Bütün dul kadınlar etrafına toplandılar. Ağlayarak Tabita'nın sağken diktiği entarilerle başka giysileri Petrus'a gösterdiler. Petrus herkesi odadan çıkarttı. Diz çöküp dua etmeye başladı. Sonra ölüye dönerek,
''Tabita, kalk!''
dedi. Kadın gözlerini açtı. Petrus'u görünce doğruldu. Petrus elini uzatarak onu ayağa kaldırdı. Sonra dul kadınlar dahil müminleri çağırdı. Tabita'yı diri olarak onlara teslim etti. Bu olayın haberi bütün Yafa'ya yayıldı. Birçokları Rab'be iman etti. Petrus uzunca bir süre Yafa'da Simon adında bir dericinin evinde kaldı. Havarilerin Faaliyetleri 10. Bölüm. Sezariye şehrinde Cornelius adında bir adam vardı. İtalyan taburunda yüzbaşıydı. Dindar bir adamdı. Kendisi ve bütün ev halkı Allah'tan korkardı. Fakir halka cömertçe yardım edip Allah'a devamlı dua ederdi. Bir gün öğleden sonra saat 3 civarında olağanüstü bir olay yaşadı. Allah'ın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona,
"Cornelius!"
diye seslendi. Cornelius korku içinde ona baktı.
"Ne var efendim?"
dedi. Melek ona şöyle dedi.
"Allah dualarını işitti. Fakirlere verdiğin sadakaları kabul etti. Şimdi Yafa şehrine adam yolla. Petrus adıyla tanınan Simon'u getirt. Petrus deniz kıyısında oturan Simon adında bir dericinin yanında kalıyor."
Melek gittikten sonra Cornelius 2 uşağını ve özel yardımcılarından dindar bir askeri çağırdı. Olup biten her şeyi anlattıktan sonra onları Yafa'ya gönderdi. Ertesi gün onlar yol alıp şehre yaklaşırken Petrus öğle sıralarında dua etmek için dama çıktı. Bu arada acıktı, yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus vecde geldi. Göğün açıldığını ve bir nesnenin yeryüzüne indirildiğini gördü. Nesne 4 köşesinden sarkıtılmış büyük bir çarşafa benziyordu. Çarşafın içinde karada yaşayan her türden 4 ayaklı hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar vardı. Bir ses ona,
"Petrus, kalk, kes ve ye,"
dedi. Petrus,
"Haşa ya Rab,"
dedi.
"Hiçbir zaman murdar ya da haram herhangi bir şey yemedim."
Ses 2. defa Petrus'a şöyle dedi.
"Allah'ın helal kıldıklarına sen haram deme."
Bu 3 kez oldu. Sonra çarşafa benzeyen nesne hemen semaya alındı. Petrus şaşkınlık içindeydi. Gördüğü düşün ne anlama gelebileceğini düşünürken, Cornelius'un gönderdiği adamlar sonra derici Simon'un evinin kapısına vardılar.
"Petrus diye tanınan Simon burada mı kalıyor?"
diye sordular. Petrus hala düşün tesirindeydi. Mukaddes ruh ona şöyle dedi.
"Bak, 3 kişi seni arıyor. Kalk ve aşağı in. Hiç tereddütsüz onlarla git. Çünkü onları ben gönderdim."
Petrus aşağıya indi ve adamlara,
"Aradığınız kişi benim. Gelişinizin sebebi ne acaba?"
dedi. Onlar şöyle cevap verdiler.
"Bizi yüzbaşı Cornelius yolladı. Allah'tan korkan salih bir adamdır. Bütün Yahudi halkı ona saygı duyar. Mukaddes bir melek Cornelius'a seni evine çağırtmasını ve söyleyeceğin sözleri dinlemesini emretti."
Petrus onları içeri alıp misafir etti. Ertesi gün kalktı, onlarla birlikte yola çıktı. Yafa'daki müminlerden bazıları da onunla gitti. Bir sonraki gün Sezariye'ye vardı. Cornelius onları bekliyordu. Akraba ve yakın arkadaşlarını da çağırmıştı. Petrus eve girerken Cornelius onu karşıladı. Ayaklarına kapanıp ona secde etti. Fakat Petrus onu ayağa kaldırarak,
"Kalk, ben de senin gibi insanım,"
dedi. Cornelius'la konuşa konuşa içeri girdi. Birçok insanın toplanmış olduğunu gördü. Onlara şöyle dedi.
"Biliyorsunuz, bir Yahudinin yabancı biriyle yakın ilişki kurması, onu ziyaret etmesi törelerimize aykırıdır. Fakat Allah bana hiç kimseyi murdar ya da haram görmemem gerektiğini gösterdi. Bu yüzden beni çağırttığınızda hiç itiraz etmeden geldim. Şimdi söyleyin, beni ne amaçla çağırttınız?"
Cornelius şöyle cevap verdi.
3 gün önce bu sıralarda saat 3'te evimde dua ediyordum. Birdenbire parlak giysili bir adam önüme çıkıverdi. Cornelius, Allah senin dualarını işitti, fakirlere verdiğin sadakaları kabul etti. Yafa'ya adam yolla, Petrus diye tanınan Simon'u çağırt. O deniz kıyısında oturan derici Simon'un yanında kalıyor dedi. Bunun üzerine sana hemen adam yolladım. Sen de lütfedip geldin. İşte şimdi hepimiz Rabbin sana emrettiği her şeyi dinlemek için Allah'ın huzurundayız.
Petrus söz alıp şöyle dedi.
Allah'ın insanlar arasında ayrım yapmadığını gerçekten anladım. Hangi halktan olursa olsun ondan korkan ve doğru olanı yapan kişiyi kabul eder. Allah'ın İsrail oğullarına bildirdiklerinden haberiniz vardır. Bu İsa Mesih'in vasıtasıyla selametin müjdelenmesidir. İsa Mesih herkesin efendisidir. Bütün Yahudiye diyarında neler olduğunu biliyorsunuz. Olaylar Yahya'nın vaftiz davetinden sonra Celile bölgesinde başladı. Allah'ın Nasıralı İsa'yı nasıl mukaddes ruhla ve kudretle meshettiğini biliyorsunuz. İsa her yeri dolaşarak iyilik yaptı. Şeytanın baskısı altında kıvrananların hepsine şifa verdi. Çünkü Allah ona destek oluyordu. Biz İsa'nın Yahudiye kırsalında ve Kudüs'te yaptıklarının hepsine şahit olduk. Onu çarmıha gerip öldürdüler. Fakat Allah onu 3. gün diriltti ve insanlara görünmesini sağladı. İsa bütün halka değil, sadece Allah'ın önceden seçtiği şahitlere göründü. Bu şahitler bizleriz. Ölümden dirilmesinden sonra onunla birlikte yiyip içtik. O halka vaaz etmemizi emretti. İsa Allah tarafından ölülerle dirilerin yargıcı olarak seçildi. Buna şahitlik etmemizi emretti. Peygamberlerin hepsi İsa'ya şahitlik etti. Ona iman eden herkesin günahları affedilecek dediler.
Petrus daha bu sözleri söylerken, mukaddes ruh konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi. Petrus'la birlikte gelen Yahudi müminler şaşakaldılar. Çünkü Allah, mukaddes ruh mehvibesini yabancılara da bahşetmeye başlamıştı. Onların da ruhani dillerle konuşup Allah'a hamd ettiklerini duydular. O zaman Petrus,
"Bunlar tıpkı bizim gibi mukaddes ruhu almışlar. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir?"
dedi. Böylece onların İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını emretti. Onlar da Petrus'un birkaç gün yanlarında kalmasını rica ettiler. Havarilerin Faaliyetleri 11. Bölüm. Havarilerle Yahudiye'deki müminler, başka halkların da Allah'ın kelamını kabul ettiklerini duydular. Petrus Kudüs'e geldiğinde, sünnet yanlıları onu tenkit ettiler.
"Sünnetsiz kişilerin evine gidip onlarla yemek yemişsin,"
dediler. Bunun üzerine Petrus, baştan başlayarak olan biten her şeyi onlara anlattı.
"Ben Yafa şehrinde dua ediyordum,"
dedi.
"Vecit halindeyken bir düş gördüm. Büyük çarşafa benzer bir nesne 4 köşesinden sarkıtılmıştı. Çarşaf gökten benim bulunduğum yere kadar indi. İçine dikkatle baktım. Karada yaşayan 4 ayaklılar, yabani hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar gördüm. Sonra Petrus, kalk, kes ve ye diyen bir ses işittim. Fakat ben, haşa yarab, ağzıma hiçbir zaman murdar ya da haram bir şey girmedi dedim. Ses 2. kez gökten, Allah'ın helal kıldığına sen haram deme dedi. Bu 3 kere tekrarlandı ve her şey tekrar semaya alındı. Tam o esnada beni getirmek için Sezariye şehrinden gönderilen 3 adam geldi. Kaldığımız evin önünde durdular. Mukaddes ruh bana hiç tereddütsüz onlarla birlikte gitmemi söyledi. Yafa'dan bu 6 mümin de benimle geldiler. Varıp Cornelius'un evine girdik. Cornelius bize evinde beliren meleği nasıl gördüğünü anlattı. Melek ona şöyle demiş. Yafa'ya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u getirdi. Onun sana söyleyeceği sözlerle sen ve bütün ev halkın kurtuluş bulacaksınız. Ben konuşmaya başlayınca mukaddes ruh başlangıçta bizim üzerimize nasıl indiyse onların da üzerine indi. O zaman Rabbin söylediği şu sözü hatırladım. Yahya suyla vaftiz etti. Sizlerse mukaddes ruhla vaftiz edileceksiniz. Allah, Efendimiz İsa Mesih'e inanan bizlere bahşettiği nimetin aynısını başka halklara da bahşetti. Hal böyleyken Allah'a nasıl karşı gelebilirdim?
Sünnet yanlıları bunları dinleyince yatıştılar. Allah'a hamd ederek şöyle dediler.
Demek ki Allah başka halklara da tövbe edip ebedi hayata kavuşma fırsatını verdi.
İstefanos'un öldürülmesinden sonra zulmü uğrayan müminler dağıldılar. Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Başlangıçta İsa hakkındaki haberi sadece Yahudilere duyurdular. Fakat içlerinden Kıbrıslı ve Kireneli olan bazı müminler Antakya'ya gidip Greklerle de konuşmaya başladılar. Onlara Rab İsa'yı müjdelediler. Rab bu müminleri destekledi. Neticede birçok kişi iman edip Rab'be döndü. Bununla ilgili haberler Kudüs'teki cemaate ulaştı. Bunun üzerine müminler Barnaba'yı Antakya'ya yolladılar. Barnaba Antakya'ya varıp Allah'ın oradaki müminlere nasıl lütfettiğini görünce sevindi. Herkesi yürekten Rab'be sadık kalmaya teşvik etti. Barnaba mukaddes ruhla ve imanla dolu iyi bir adamdı. Böylece daha birçok kişi Rab'bin cemaatine katıldı. Sonra Barnaba, Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Saul ve Barnaba bir yıl boyunca oradaki cemaatle bir araya geldiler ve birçok kişiyi eğittiler. İsa'nın şakirtlerine ilk kez Antakya'da Hristiyan adı verildi. O sıralarda Kudüs'ten Antakya'ya bazı peygamberler geldi. Bunlardan Hagabos adlı biri ortaya çıktı. Mukaddes ruhun yardımıyla konuştu. Bütün dünyada büyük bir kıtlık olacağını bildirdi. Bu kıtlık, Claudius'un imparatorluğu sırasında oldu. Antakyalı şakirtler, Yahudiye'de yaşayan mümin kardeşlerine yardım etmeyi kararlaştırdılar. Her biri kendi gücü oranında yardım gönderecekti. Topladıkları bağışları, Barnaba ve Saul'un eliyle Kudüs'teki cemaatin önderlerine gönderdiler. Havarilerin Faaliyetleri 12. Bölüm. O sırada Kral Herodes, cemaatten bazı kişilere zulmetmeye başladı. Yuhanna'nın kardeşi Yakub'u kılıçla öldürttü. Yahudilerin bundan memnun kaldığını görünce daha da ileri gidip Petrus'u da yakalattı. Bunu mayasız ekmek bayramı sırasında yaptı. Petrus'u yakalattıktan sonra hapse attırdı ve 4'er kişilik 4 takım askerin gözetimine verdi. Fısıh bayramından sonra onu halkın önünde yargılamak istiyordu. Böylece Petrus hapiste tutuldu. Fakat cemaat onun için Allah'a durmadan dua ediyordu. Petrus, Herodes'in önünde yargılanmadan önceki gece iki askerin arasında uyuyordu. Onu çift zincirle bağlamışlardı. Kapıda duran nöbetçiler de zindanın emniyetini sağlıyordu. Birdenbire Rabbin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek Petrus'u dürtüp uyandırdı.
"Çabuk kalk!"
dedi. Zincirler Petrus'un bileklerinden düşüverdi. Melek ona,
"Kuşağını bağla, çarıklarını giy,"
dedi. Petrus söyleneni yaptı. Melek,
"Üstünü giy ve beni takip et,"
dedi. Petrus onu takip ederek dışarı çıktı. Meleğin yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor, hayal gördüğünü sanıyordu. Birinci ve ikinci nöbetçiyi geçerek şehre açılan demir kapıya geldiler. Kapı kendiliğinden açıldı. Dışarı çıkıp bir sokak boyunca yürüdüler. Sonra melek birdenbire gözden kayboldu. O zaman Petrus kendine geldi ve şöyle dedi.
"Rabbin bana meleğini gönderdiğini şimdi gerçekten anlıyorum.
Rab beni Herodes'in elinden ve Yahudi halkının başıma geleceğini umduğu bütün belalardan kurtardı.
Petrus olanların farkına varınca, Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gitti. Dış kapıyı çaldı. Roda adında hizmetçi kız kapıya çıktı. Petrus'un sesini tanıyınca, heyecandan kapıyı açmadan sevinçle içeri koştu ve Petrus'un kapıda durduğunu söyledi. Ona,
"Çıldırmışsın sen!"
dediler. Fakat kız ısrar edince,
"O zaman onu koruyan melek olmalı,"
dediler. Petrus kapıyı çalmaya devam etti. Kapıyı açıp onu karşılarında görünce şaşakaldılar. Petrus eliyle onlara susmalarını işaret etti. Rabbin onu zindandan nasıl çıkardığını anlattı.
"Yakup'la diğer müminlere bunu haber verin,"
dedi. Ve oradan ayrılıp başka bir yere gitti. Ertesi sabah askerler büyük bir telaşa kapıldılar.
"Petrus'a ne oldu?"
diye birbirlerine sordular. Herodes onu arattı ve bulamadı. Nöbetçilerin ifadesini aldıktan sonra idam edilmeleri için emir verdi. Sonra Herodes, Yahudiye bölgesinden Sezariye şehrine gidip bir süre orada kaldı. Sur ve Sayda halklarına çok kızmıştı. Bunlar birleşip onunla görüşmeye geldiler. Önce kralın baş danışmanı Vlastus'un desteğini aldılar. Sonra Herodes'e gidip ondan barış isteğinde bulundular. Çünkü yiyecek ihtiyacını kralın topraklarından sağlıyorlardı. Belirlenen günde Herodes krallık giysileri içinde tahtına oturup halka bir konuşma yaptı. Halk,
"Bu bir insanın sesi değil, bir ilahın sesidir!"
diye bağırıyordu. Tam o anda Rabbin bir meleği Herodes'i vurdu. Çünkü Allah'a ait olan izzeti kendine mal etmişti. İçi kurtlarla kemirilerek can verdi. Allah'ın kelamı ise yayılıyor, etkisini artırıyordu. Barnaba ve Saul, Kudüs'teki vazifelerini tamamlayıp Antakya'ya döndüler. Yanlarına Markos diye tanınan Yuhanna'yı da aldılar. Havarilerin Faaliyetleri 13. Bölüm. Antakya'daki cemaatte bazı peygamberler ve vaizler vardı. Bunlar Barnaba, Zenci Şimon, Kireneli Lukius, bölge kralı Herodes'in süt kardeşi Menahem ve Saul'du. Rabbe ibadet edip oruç tutarlarken mukaddes ruh şöyle dedi.
"Barnaba ile Saul'u özel bir hizmete çağırdım. Onları bana ayırın."
Böylece oruç tuttular ve dua ettiler. Sonra Barnaba ile Saul'u takdis edip yolcu ettiler. Mukaddes ruh tarafından yola çıkarılan Barnaba ve Saul, Selefkiye şehrine gittiler. Oradan da gemiyle Kıbrıs'a geçtiler. Salamis şehrine varınca Yahudi havralarında Allah'ın kelamını vaaz ettiler. Yardımcı olarak Yuhanna Markos da onlarla birlikteydi. Adayı baştan başa geçerek Baf şehrine kadar geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Bar Yeşu adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Bar Yeşu, adanın valisi Sergius Paulus'a yakın biriydi. Sergius Paulus akıllı bir adamdı. Barnaba ile Saul'u çağırttı ve Allah'ın kelamını dinlemek istedi. Fakat kendisini Elimas, yani büyücü dedirten Bar Yeşu, onlara karşı koydu. Valiyi iman etmekten caydırmaya çalıştı. Fakat Saul, yani Paulus, mukaddes ruhla dolu olarak gözlerini Elimas'a dikti. Şöyle dedi.
"Ey iblisin oğlu, sen her türlü hile ve sahtekarlıkla dolusun. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin doğru yolunu eğri göstermekten vazgeçmeyecek misin? İşte şimdi Rab cezanı verecek. Kör olacaksın. Bir süre gün ışığını göremeyeceksin."
Birdenbire Elimas'ın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Etrafında elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. Olanları gören vali, Rab hakkında öğretilenlere hayran kaldı ve iman etti. Paulus ve beraberindekiler Baftan denize açıldılar. Pamfilya bölgesindeki Perge şehrine geldiler. Yuhanna onları orada bırakıp Kudüs'e döndü. Paulus ve Barnaba Perge'den yollarına devam ettiler ve Pisidya Antakyası isimli şehre vardılar. Şabat günü havraya gittiler. Tevrat ve peygamberlerin yazılarından parçalar okunduktan sonra havranın önderleri onlara,
"Kardeşler, cemaate vaaz etmek istiyorsanız buyurun gelin,"
dediler. Paulus ayağa kalktı. Cemaatin dikkatini çekmek için bir el işareti yaptı. Sonra şöyle dedi.
"İsrailli soydaşlarım ve Allah'tan korkan yabancılar, dinleyin. Biz İsraillilerin ibadet ettiği Allah atalarımızı kayırdı. Onlar Mısır'da yabancı olarak yaşadılar. Fakat Allah onları bu süre içinde büyük bir halk yaptı. Sonra güçlü eliyle onları Mısır'dan çıkardı. Yaklaşık 40 yıl boyunca çölde onlara katlandı. Kenan diyarındaki 7 halkı ortadan kaldırdı ve onların topraklarını İsrail halkına miras olarak verdi. Bütün bunlar yaklaşık 450 yıl sürdü. Bundan sonra Allah, Peygamber Samuel'in zamanına kadar onlara önderler yetiştirdi. Fakat halk bir kral istedi. Allah onlara Benyamin aşiretinden Kiş oğlu Saul'u kral yaptı. Samuel ve Saul 40 yıl hüküm sürdü. Sonra Allah Saul'u tahttan indirdi, Davud'u kral yaptı. Onunla ilgili şahitlikte bulundu. İşay oğlu Davud'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. O her istediğimi yapar. Allah vaadini yerine getirdi. Davud'un soyundan İsrail'e bir kurtarıcı, yani İsa'yı gönderdi. İsa'nın gelişinden önce Yahya bütün İsrail halkını tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Yahya vazifesini tamamladı ve şöyle dedi: "Benim kim olduğumu sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim. Fakat o benden sonra geliyor. Ben onun çarığının bağını çözmeye layık değilim. Kardeşler, İbrahim'in soyundan gelenler ve Allah'tan korkan yabancılar, bu kurtuluş haberi bize verildi. Kudüs'te yaşayanlar ve onların ileri gelenleri İsa'nın kim olduğunu anlamadılar. Her Şabat günü okunan peygamberlerin sözlerini anlamadılar. Böylece İsa'yı mahkum ederek bu sözleri yerine getirmiş oldular. Ölüm cezasını gerektiren bir suç işlememişti. Fakat Pilatus'tan onun idamını istediler. Onunla ilgili yazılanları yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirdiler ve mezara koydular. Fakat Allah onu ölümden diriltti. İsa, Celile bölgesinden Kudüs'e gelen şakirtlere günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halka onun şahitliğini yapıyorlar. Biz de size bu müjdeyi getiriyoruz. Allah, atalarımıza verdiği vaadi onların torunları olan bizler için yerine getirdi. İsa'yı ölümden diriltti. İkinci mezmurda da yazıldığı gibi, sen benim oğlumsun. Bugün ben sana baba oldum. Allah, İsa'yı asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şöyle belirtmiştir: Davud'a vaat ettiğim mukaddes nimetleri size vereceğim. Başka bir mezmurda da şöyle der: sadık kulunu mezarda çürümeye bırakmayacaksın. Davud yaşadığı çağda Allah'ın amacına hizmet etti. Sonra hayata gözlerini kapadı. Atalarının yanına gömüldü ve mezarda çürüyüp gitti. Fakat İsa Mesih mezarda çürümedi. Allah onu ölümden diriltti. Kardeşler şunu bilin: İnsanların günahları İsa sayesinde bağışlanacak. Musa'ya verilen şeriat sizi günahlarınızdan temizleyemez. Fakat iman eden herkes İsa vasıtasıyla bütün günahlarından temizlenir. Dikkat edin, peygamberlerin söyledikleri sizin başınıza gelmesin. Bakın ey alaycılar, şaşkına dönün ve yok olun. Gününüzde öyle bir şey yapıyorum ki biri size anlatsa inanmazsınız.
Paulus da Barnaba Havra'dan ayrılırken halk onları bir sonraki Şabat günü vaaz etmeye davet etti. Aynı konulardan bahsetmelerini istiyorlardı. Havra cemaati dağılınca Yahudilerin ve Yahudi dinine dönüp Allah'a ibadet edenlerin birçoğu Pavlus'la Barnaba'ya katıldı. Pavlus'la Barnaba onlarla konuşup devamlı Allah'ın lütfu altında yaşamaya teşvik ettiler. Bir sonraki Şabat günü neredeyse bütün şehir ahalisi Rabbin kelamını dinlemek için toplanmıştı. Yahudiler kalabalığı görünce çok kıskandılar. Pavlus'a hakaret ettiler. Söylediklerine karşı çıktılar. Fakat Pavlus ve Barnaba cesaretle karşılık verdiler.
Allah'ın kelamını önce size bildirmemiz gerekiyordu. Fakat siz onu reddettiniz ve kendinizi ebedi hayata layık görmediniz. İşte bundan dolayı biz şimdi öteki halklara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle emretmiştir: seni öteki halklara nur yaptım. Öyle ki dünyanın dört bucağına kurtuluş götüresin.
Öteki halklardan olanlar bunu duyunca sevindiler ve Rabbin kelamını yücelttiler. Birçokları iman etti. Bunlar ebedi hayata kavuşmak için tayin edilenlerdir. Böylece Rabbin kelamı bütün bölgede yayıldı. Fakat Yahudiler, dindar ve muteber kadınları ve şehrin ileri gelen erkeklerini galeyana getirdiler. Paulus ile Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölgenin dışına attılar. Paulus ile Barnaba onlara ikaz olsun diye ayaklarının tozunu siktiler ve Konya'ya gittiler. Pisidya Antakya'sındaki şakirtlerse sevinçle ve mukaddes ruhla doluydu. Havarilerin Faaliyetleri 14. Bölüm. Aynı şey Konya'da da oldu. Paulus ile Barnaba Havra'ya gittiler. Öyle etkili bir vaaz verdiler ki hem Yahudilerden hem de Greklerden çok kişi iman etti. Fakat iman etmeyen Yahudiler, öteki halklardan olanların zihinlerini bulandırdılar. Onları müminlere karşı kışkırttılar. Paulus ve Barnaba orada uzun süre kaldılar. Rab hakkında cesaretle konuştular. Rab de onlara alametler ve harikalar yapma kuvvetini verdi. Lütfunu bildiren kendi kelamına şahitlik etti. Fakat şehir halkı ikiye bölündü. Bazıları Yahudilerin, bazıları da havarilerin tarafını tuttu. Yahudilerle öteki halklardan olan bazıları, ileri gelenlerin desteğiyle Paulus ve Barnaba'yı dövüp taşlamaya kalktılar. Paulus ile Barnaba bunu duyunca kaçtılar. Likaonya bölgesinin Listra ve Derbe şehirlerine ve çevre bölgelere gittiler. Oralarda da kurtuluş müjdesini vaaz etmeye devam ettiler. Listra şehrinde ayakları sakat bir adam vardı. Doğuştan kötürümdü. Hiç yürüyememişti. Paulus'un söylediklerini dinledi. Paulus onu dikkatle süzdü. Şifa bulacağına imanı olduğunu gördü. Yüksek sesle
"Ayağa kalk,"
dedi. Adam yerinden fırlayıp yürümeye başladı. Kalabalık Paulus'un ne yaptığını görünce Likaonya dilinde
"İlahlar insan olup aramıza inmiş,"
diye haykırdı. Barnaba'ya Zeus, sözcü olduğu için Paulus'a Hermes adını taktılar. Zeus'un tapınağı şehrin hemen dışındaydı. Tapınağın rahibi şehir kapılarına boğalar ve çelenkler getirdi. Halkla birlikte havarileri kurban adamak istedi. Fakat havariler, yani Barnaba ile Paulus, bunu duyunca üzüntüden giysilerini yırttılar. Kalabalığın içine daldılar. Şöyle haykırdılar.
"Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Biz de sizin gibi insanız. Yaratılışımız aynı. Size kurtuluş yolunu müjdeliyoruz. Bu boş şeylere inanmaktan vazgeçin. Yeri, göğü, denizi ve bunların içindeki her şeyi yaratan, hayat kaynağı olan Allah'a dönün. Geçmiş çağlarda Allah bütün halkların bildikleri yoldan gitmelerine izin verdi. Fakat yaptığı iyiliklerle hep varlığını kanıtlamıştır. Gökten yağmur yağdırır, mevsiminde ürün verir. Karnınızı doyurur, yüreğinizi sevinçle doldurur."
Paulus ve Barnaba bu sözlerle bile halkın kendilerine kurban sunmasını zor engellediler. Bundan sonra Antakya'dan ve Konya'dan gelen bazı Yahudiler halkı kendi taraflarına çekip Paulus'u taşladılar. Onu ölmüş sanarak şehrin dışına sürüklediler. Fakat şakirtler çevresine toplanınca Paulus ayağa kalktı ve şehre döndü. Ertesi gün Barnaba ile birlikte Derbe şehrine gitti. Paulus ile Barnaba, Derbe'de de kurtuluş müjdesini vaaz ettiler. Birçok şakirtleri oldu. Daha sonra Listra, Konya ve Antakya'ya döndüler. Oradaki şakirtlere cesaret verdiler. İmana bağlı kalmaları için onları teşvik ettiler.
"Allah'ın hükümranlığına girmek için birçok sıkıntıdan geçeceğiz,"
dediler. Paulus ve Barnaba, müminlerin her cemaatine önderler seçtiler. Oruç tutup dua ettiler. Sonra cemaat önderlerini iman ettikleri Rab'be emanet ettiler. Pisidya bölgesinden geçerek Pamfilya iline geldiler. Perge şehrinde Allah'ın kelamını vaaz ettikten sonra Antalya'ya gittiler. Oradan gemiyle Antakya'ya döndüler. Bütün bu yerleri ziyaret etmeleri için Allah'ın lütfuyla buradan uğurlanmışlardı. Antakya'ya vardıklarında cemaati bir araya getirdiler. Allah'ın kendileri vasıtasıyla neler yaptığını, diğer halklara iman kapısını nasıl açtığını anlattılar. Orada şakirtlerin yanında uzun süre kaldılar. Havarilerin Faaliyetleri 15. Bölüm. Yahudi diyarından gelen bazı kişiler Antakya'daki mümin kardeşlere şu telkinde bulundular.
"Eğer Musa'nın töresine göre sünnet olmazsanız kurtulamazsınız."
Paulus ile Barnaba onlarla çekiştiler, şiddetle tartıştılar. Sonunda Paulus ile Barnaba'nın birkaç müminle birlikte Kudüs'e gitmeleri kararlaştırıldı. Bu meseleyi havarilerle ve cemaatin öteki önderleriyle görüşeceklerdi. Antakya'daki cemaat tarafından uğurlandılar. Fenike ve Samiriye bölgelerinden geçtiler. Buralarda olanlara Yahudi olmayan birçok kişinin Allah'a nasıl döndüğünü etraflıca anlattılar. Müminler bunu duyunca sevindiler. Kudüs'e vardıklarında havariler ve öbür önderler dahil bütün cemaat onları hoş karşıladılar. Paulus ve yanındakiler Allah'ın kendileri vasıtasıyla yapmış olduğu her şeyi anlattılar. Fakat Ferisi mezhebinden bazı müminler kalkıp şöyle dediler.
Bu yabancıları sünnet etmek, Musa'ya verilen şeriata uymalarını emretmek gerekir.
Havarilerle öteki önderler bu meseleyi görüşmek için toplandılar. Uzun bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalktı ve şöyle dedi.
Mümin kardeşlerim, biliyorsunuz öteki halklar kurtuluş müjdesini benim ağzımdan duyup iman etsinler diye Allah uzun zaman önce aranızdan beni seçti. Allah herkesin yüreğini bilir. Mukaddes ruhu tıpkı bize verdiği gibi öteki halklara da verdi. Böylece onları kabul ettiğini gösterdi. Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. İman ettikleri için kalplerini temiz kıldı. Şeriat ağır bir yük gibidir. Öyleyse neden şakirtlerin üstüne bu ağır yükü koyarak Allah'ı kızdırıyorsunuz? Bu yükü ne biz taşıyabildik ne de atalarımız. Bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Öteki halklar da öyle kurtulacak.
Bunun üzerine bütün cemaat sustu. Barnaba ile Pavlus'u dinlemeye başladı. Barnaba ile Pavlus, Allah'ın kendileri vasıtasıyla öteki halklar arasında nasıl alametler ve harikalar yaptığını anlattılar. Onlar konuşmalarını bitirince, Yakup söz alıp şöyle dedi.
Mümin kardeşlerim beni dinleyin. Simon Petrus, bize Allah'ın öteki halklara ilk kez nasıl ilgi gösterdiğini, onlardan kendine ait olacak bir halk çıkardığını anlattı. Peygamberlerin sözleri de bunu doğrular. Nitekim Tevrat şöyle der. Rab diyor ki, bundan sonra geri döneceğim. Davud'un yıkılmış meskenini yeniden bina edeceğim. Onun yıkıntılarını onarıp, onu tekrar ayağa kaldıracağım. Öyle ki, geriye kalan insanlar, bana ait olmayan çağırdığım bütün halklar beni arasınlar. Bunları ezelden beri bildiren Rab işte böyle diyor. Bu sebeple bence Allah'a dönen yabancılara güçlük çıkarmamalıyız. Ancak putlara adanıp murdar hale gelen kurban etinden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kanı süzülmemiş etten sakınmaları gerekir. Onlara bu kaideleri açıklayan bir mektup yazmalıyız. Zaten Musa'ya verilen Tevrat çok eski zamanlardan beri her şehirde vaaz edilmektedir. Her Şabat günü havralarda okunmaktadır.
Sonra havariler ve öbür önderler bütün cemaatin tasvibiyle aralarından bazı kişiler seçtiler. Onları Pavlus ve Barnaba ile birlikte Antakya'ya göndermeye karar verdiler. Mümin kardeşlerin önde gelenlerinden Barsabba denilen Yahuda ile Silas'ı seçtiler. Onlarla şu mektubu yolladılar.
Mümin kardeşleriniz olan biz havariler ve öbür önderler, Antakya, Suriye ve Kilikya bölgesinde bulunan sizlere, yani Yahudi olmayan mümin kardeşlere selam ederiz. Bizden bazı kişilerin sizi sözleriyle rahatsız ettiğini, aklınızı karıştırdığını duyduk. Onları biz göndermedik. Bu sebeple oy birliğiyle bazı kişileri seçtik ve sevgili mümin kardeşlerimiz Barnaba ve Pavlus'la onları size göndermeye karar verdik. Barnaba ve Pavlus, Efendimiz İsa Mesih'in adı uğruna canlarını tehlikeye atan kişilerdir. Size Yahuda'yla Silas'ı da gönderiyoruz. Onlar aynı şeyleri size sözlü olarak anlatacaklar. Şu kaidelerin dışında size herhangi bir şey yüklememeyi mukaddes ruh ve biz uygun gördük. Putlara sunulan kurbanların etinden, kanı süzülmemiş etten, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız. Bunlardan uzak durursanız iyi edersiniz. Hoşça kalın.
Barnaba, Pavlus, Yahuda ve Silas yola çıktılar ve Antakya'ya gittiler. Cemaati topladılar, mektubu onlara verdiler. İmanlılar mektubu okudular, içindeki cesaret verici sözlere sevindiler. Kendileri peygamber olan Yahuda ve Silas birçok konuşma yaptılar. Mümin kardeşleri cesaretlendirdiler. İmanlarını pekiştirdiler. Yahuda ve Silas bir süre orada kaldılar. Sonra mümin kardeşler tarafından selametle uğurlandılar. kendilerini buraya göndermiş olanların yanına döndüler. Paulus da Barnabas ise Antakya'da kaldılar. Birçoklarıyla birlikte vaaz edip Rabbin kelamını müjdelediler. Bir süre sonra Paulus Barnabas'a şöyle dedi.
Hadi Rabbin kelamını vaaz ettiğimiz şehirlere dönelim. Mümin kardeşleri ziyaret edelim. Nasıl olduklarını görelim.
Barnabas, Markos denilen Yuhanna'yı da yanlarında götürmek istedi. Fakat Markos, daha önce Pamfilya ilinde onları yüzüstü bırakıp gitmişti. Hizmete devam etmemişti. Bu yüzden Paulus onu yanlarında götürmek istemedi. Paulus'la Barnabas'ın arasında ciddi bir anlaşmazlık çıktı. Sonuçta ayrıldılar. Barnabas Markos'u aldı ve Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Paulus da Silas'ı seçti. Mümin kardeşler tarafından Rabbin lütfuna emanet edildikten sonra yola çıktı. Suriye ve Kilike'yi dolaşarak cemaatleri imanda pekiştirdi. Havarilerin Faaliyetleri 16. Bölüm. Paulus, Derbe ve Listra şehirlerine de uğradı. Listra'da Timoteos adında bir şakirt vardı. Annesi mümin bir Yahudi, babası ise Grek'ti. Listra ve Konya'daki mümin kardeşler ondan takdirle söz ediyorlardı. Paulus, Timoteos'u yanında götürmek istedi. Oralarda bulunan Yahudiler yüzünden onu sünnet ettirdi. Çünkü hepsi babasının Grek olduğunu biliyordu. Paulus, Silas ve Timoteos şehir şehir dolaştılar. Kudüs'teki havarilerle ileri gelenlerin aldığı kararları müminlere anlattılar. Bu kararlara itaat etmelerini istediler. Böylece cemaatlerin imanı pekişti, sayıları günden güne arttı. Paulus'la arkadaşları Frigya ve Galatya bölgelerine doğru yola çıktılar. Çünkü mukaddes ruh Allah kelamını Asya elinde vaaz etmelerini engellemişti. Misya bölgesine geldiklerinde Bitinya eline geçmek istediler. Fakat İsa'nın ruhu onlara izin vermedi. Bunun üzerine Misya'dan geçip Troas şehrine gittiler. O gece Paulus bir düş gördü. Karşısında Makedonyalı bir adam durmuş, ona yalvarıyordu.
Makedonya'ya geç ve bize yardım et,
diyordu. Paulus'un gördüğü bu düş uyarınca Makedonya'ya gitmek için derhal bir gemi aradık. Çünkü Allah'ın bizi kurtuluş müjdesini oradakilere vaaz etmeye çağırdığı sonucuna varmıştık. Troas'tan gemiyle ayrılıp doğru Semadirek adasına yöneldik. Ertesi günde Neapolis şehrine vardık. Oradan da Filipi şehrine geçtik. Burası bir Roma yerleşim merkeziydi. Makedonya'nın o bölgesinde önemli bir şehirdi. Birkaç gün orada kaldık. Şabat günü şehir kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşündük. Oturduk, orada toplanmış olan kadınlarla konuşmaya başladık. Bizi dinleyenler arasında Lidya adında bir kadın vardı. Tiyatira şehrindendi. Mor kumaş ticareti yapardı. Allah'a ibadet eden biriydi. Paulus'un söylediklerine dikkat etmesi için Rab onun yüreğini açtı. Lidya ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı.
Beni Rab'be sadık biri sayıyorsanız gelin evimde kalın,
dedi, bizi ikna etti. Bir gün dua yerine giderken köle bir kızla karşılaştık. Bu kız falcılık ruhuna esir olmuştu. Gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. Peşimize takıldı ve durmadan,
"Bu adamlar yüceler yücesi Allah'ın kullarıdır. Size kurtuluş yolunu bildiriyorlar,"
diye bağırdı. Günlerce bunu yaptı. Sonunda Paulus öyle rahatsız oldu ki dönüp ruha,
"İsa Mesih'in adıyla sana emrediyorum. Bu kızın içinden çık,"
dedi. Ruh hemen kızın içinden çıktı. Kızın efendileri para kazanma umutlarının yok olduğunu gördüler. Bu sebeple Paulus'la Silas'ı yakaladılar. Çarşı meydanına, yetkililerin önüne sürüklediler. Onları Romalı yargıçların huzuruna çıkartarak şöyle dediler.
"Bu Yahudiler şehrimizi allak bullak ettiler. Bazı adetler yayıyorlar. Biz Romalıların bunları kabul etmesi ve yerine getirmesi caiz değildir."
Halk da Paulus'la Silas'a yapılan saldırıya katıldı. Yargıçlar onların giysilerinin yırtılıp sıyrılması ve değnekle dövülmeleri için emir verdiler. Onları iyice dövdürdükten sonra hapse attılar. Zindancıya onları sıkı şekilde koruma altında tutmasını emrettiler. Zindancı bu emri aldıktan sonra onları zindanın en emniyetli hücresine attı. Ayaklarını tomruğa vurdu. Gece yarısına doğru Paulus'la Silas dua ediyor, Allah'a ilahilerle hamd ediyorlardı. Öbür mahpuslar da onları dinliyordu. birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki zindan temelden sarsıldı. Aniden bütün kapılar açıldı, herkesin zincirleri çözüldü. Zindancı uyandı. Zindan kapılarını açık görünce kılıcını çekti ve canına kıymak istedi. Çünkü mahpusların kaçtığını sanmıştı. Fakat Paulus,
"Kendine zarar verme, hepimiz buradayız,"
diye seslendi. Zindancı ışık getirtti ve içeri daldı. Titreyerek Paulus'la Silas'ın önünde yere kapandı. Onları dışarı çıkarttı.
"Efendiler, kurtulmak için ne yapmalıyım?"
diye sordu. Onlar,
"Rab İsa'ya iman et. Sen de ev halkında kurtulursunuz,"
dediler. Sonra zindancıya ve ev halkının hepsine Rabbin kelamını vaaz ettiler. Zindancı gecenin o saatinde onları su bulunan yere götürüp yaralarını yıkadı. Sonra kendisi ve ev halkı hemen vaftiz oldu. Paulus'la Silas'ı zindanın üstündeki evine çıkardı ve onlara yemek ikram etti. Bütün ailesiyle birlikte büyük sevinç içindeydi. Çünkü Allah'a iman etmişlerdi. Sabah olunca yargıçlar infaz memurlarını gönderdiler. Zindancıya,
"O adamları serbest bırak,"
dediler. Zindancı bu sözleri Paulus'a bildirdi.
"Yargıçlar serbest bırakılmanız için haber yollamış. Şimdi çıkabilirsiniz. Selamet içinde gidin,"
dedi. Fakat Paulus infazcılara şöyle dedi:
"Roma vatandaşı olmamıza rağmen bizi yargılamadan herkesin önünde dövdüler ve hapse attılar. Şimdi bizi gizlice mi kovuyorlar? Kesinlikle olmaz. Kendileri gelmeli ve bizi alıp çıkarmalılar."
Adamlar bu sözleri yargıçlara bildirdi. Yargıçlar Paulus'la Silas'ın Roma vatandaşı olduğunu duyunca korktular. Gelip özür dilediler. Sonra onları dışarı çıkarttılar ve şehirden ayrılmalarını rica ettiler. Paulus'la Silas hapishaneden çıkınca Lidya'nın evine gittiler. Orada mümin kardeşlerle görüştüler. Onları cesur olmaya teşvik ettiler. Sonra da şehirden ayrıldılar. Havarilerin Faaliyetleri 17. Bölüm. Paulus ve Silas, Amfipolis ve Apollonya şehirlerinden geçerek Selanik'e geldiler. Burada Yahudilerin bir havrası vardı. Paulus her zamanki gibi ibadet için onlara katıldı. Üst üste 3 sabat günü onlarla Tevrat üzerinde tartıştı, Tevrat'ı tefsir etti. Mesih'in acı çekmesi ve ölümden dirilmesi gerektiğini gösterdi. "Sizlere duyurmakta olduğum bu İsa, Mesih'tir," dedi. Yahudilerin bazıları, Allah'a ibadet eden bir sürü Grek ve ileri gelen birçok kadın da ikna oldular ve Paulus'la Silas'a katıldılar. Fakat inanmayan Yahudiler bunu kıskandı. Pazar yerinden bazı kötü insanları topladılar. Bir güruh oluşturup şehirde kargaşalık çıkarttılar. Yason'un evine saldırdılar. Çünkü Paulus'la Silas orada kalıyordu. Onları halkın önüne çıkarıp yargılamak istiyorlardı. Onları bulamayınca Yason'la bazı müminleri şehrin ileri gelenlerinin önüne sürüklediler.
"Bu insanlar dünyayı alt üst ettiler. Şimdi de buraya geldiler. Yason onları evine aldı. Onların hepsi imparatorun emirlerine karşı geliyorlar. İsa adında başka bir kral olduğunu söylüyorlar,"
diye bağırdılar. Kalabalık ve şehir yöneticileri bunu duyunca telaşlandılar. Sonunda Yason ve diğerlerini kefaletle serbest bıraktılar. Müminler hemen o gece Paulus'la Silas'ı Veria şehrine gönderdiler. Paulus'la Silas oraya varınca havraya gittiler. Veria'daki Yahudiler Selanik'tekilerden daha açık fikirliydi. Allah'ın kelamını büyük ilgiyle karşıladılar. Her gün Tevrat'ı okuyorlardı. İşittiklerinin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı. Sonuçta birçok Yahudi ve çok sayıda itibarlı Grek kadın ve erkek iman etti. Paulus Veria'da da Allah'ın kelamını vaaz etti. Selanikli Yahudiler bunu duyunca oraya da geldiler ve halkı Paulus'a karşı kışkırtıp galeyana getirdiler. Müminler Paulus'u hemen deniz kıyısına yolladılar. Silas'la Timoteos'a Veria'da kaldılar. Paulus'a refakat edenler onu Atina'ya kadar götürdüler. Onu orada bıraktılar. Paulus onlara talimatlar verdi. Silas'la Timoteos'u bir an önce yanına göndermelerini istedi. Onlar da Veria'ya geri döndüler. Paulus, Silas'la Timoteos'u Atina'da bekledi. Bu arada şehrin putlarla dolu olduğunu gördü, yüreği burkuldu. Bu sebeple havrada Yahudilerle ve Allah'a ibadet eden yabancılarla görüşüp tartıştı. Ayrıca her gün pazar yerine gidip karşılaştığı insanlarla konuştu. Bazı epikürcü ve stoacı filozoflar onunla atışmaya başladılar. Bazıları,
bu laf hebesi ne demek istiyor?
Diye sordu. Bazıları da...
Galiba yabancı ilahların tellallığını yapıyor.
Dedi. Çünkü Paulus, İsa'yla ve dirilişle ilgili haberi duyuruyordu. Onlar Paulus'u alıp Atina meclisinin toplandığı Ares tepesine götürdüler. Ona...
Vaaz ettiğin bu yeni konular nedir, açıklar mısın?
Diye sordular.
Kulağımıza yabancı gelen şeylerden bahsediyorsun. Bunların anlamını öğrenmek istiyoruz.
Dediler. Bütün Atinalılar ve şehirde yaşayan yabancılar yeni fikirleri dinleyip tartışmayı severlerdi. Bütün vakitlerini bu şekilde geçirirlerdi. Paulus, Ares Tepesi Meclisi'nin huzuruna çıktı, şunları söyledi.
Ey Atinalılar! Her bakımdan çok dindar olduğunuzu görüyorum. Şehrinizi dolaştım. İbadet ettiğiniz şeyleri incelerken üzerinde meçhul ilaha diye yazılmış bir sunağa bile rastladım. Bilmeden ibadet ettiğiniz bu ilahı ben size tanıtayım. O, dünyayı ve içindeki her şeyi yaratan Allah'tır. O, yeryüzünün ve göğün efendisidir. İnsan eliyle yapılmış mabetlerde oturmaz. Onun bir şey yapmak için insanın yardımına ihtiyacı yoktur. Herkese hayat, nefes ve her şeyi veren O'dur. Allah tek insandan bütün halkları yarattı ve onları yeryüzünün her yanına yerleştirdi. Halkların sürelerini ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden tespit etti. Bunu insanlar kendisini arasın ve el yordamıyla bulabilsin diye yaptı. Aslında Allah hiçbirimizden uzak değildir. O'nda yaşarız, O'nda hareket ederiz, O'nda varız. Bazı şairleriniz de şöyle der: biz de O'nun soyundanız. Allah'ın soyundan olduğumuz için ilahi cevheri altın, gümüş ya da taştan bir nesneymiş gibi düşünmemeliyiz. O, insan sanatı ve hayal gücüyle yaratılmış bir şey değildir. Allah, geçmiş çağlardaki cahilliklere göz yumdu. Fakat şimdi her yerde insanlara tövbe etmelerini emrediyor. Çünkü dünyaya hükmedeceği günü tespit etti. Bunu tayin ettiği kişi vasıtasıyla adaletle yapacaktır. Bu kişiyi ölümden diriltmekle bunu herkese ispatlamıştır.
Ölülerin dirilişinden söz edildiğini duyan meclis üyeleri alay etti. Bazıları da...
Seni bu konuda bir daha dinlemek isteriz.
Dedi. Bunun üzerine Paulus meclisten ayrıldı. Birkaç kişi ona katıldı ve iman etti. Bunların arasında meclis üyesi Dionysios, Damaris adında bir kadın ve birkaç kişi daha vardı. Havarilerin Faaliyetleri 18. Bölüm. Bundan sonra Paulus Atina'dan ayrıldı, Korint şehrine gitti. Orada Akvila adında bir Yahudi'yi buldu. Akvila, Pontus bölgesinde doğmuştu. Kısa bir süre önce karısı Priscilla ile İtalya'dan gelmişlerdi. Çünkü İmparator Claudius bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmesini emretmişti. Paulus Akvila ile Priscilla'yı görmeye gitti. Onlarla kalıp birlikte çalıştı. Çünkü aynı işi yapıyorlardı. Meslekleri çadırcılıktı. Paulus her Şabat günü havrada hem Yahudilerle hem de Greklerle konuşup tartışıyor, onları ikna etmeye çalışıyordu. Silas'la Timoteos Makedonya'dan geldiler. O zaman Paulus bütün zamanını Allah'ın kelamını vaaz etmeye verdi. Yahudilere İsa'nın Mesih olduğuna dair şahitlik etti. Fakat Yahudiler ona karşı gelip küfrettiler. Paulus bu tutumu kınamak için giysilerinin tozunu silkerek şöyle dedi.
Günahı boynunuza. Akıbetinizden ben sorumlu değilim. Artık öteki halklara gideceğim.
Paulus oradan ayrıldı. Allah'a ibadet eden Titius Justus adlı birinin evine gitti. Justus'un evi havranın bitişiğindeydi. Havranın önderi Crispus bütün ev halkıyla birlikte Rab İsa'ya iman etti. Paulus'u dinleyen Korintlilerin birçoğu da iman ettiler ve vaftiz oldular. Bir gece Rab düşte Paulus'a şöyle dedi.
Korkma, konuş, susma. Ben seninle birlikteyim. Kimse sana dokunmayacak, zarar vermeyecek. Çünkü bu şehirde benim halkım çoktur.
Böylece Paulus orada 1,5 yıl kaldı. Bu sürede halka Allah'ın kelamını vaaz etti. Galyon'un Ahaya valisi olduğu sıralarda Yahudiler birleşip Paulus'a karşı harekete geçtiler. Onu mahkemeye çıkardılar.
Bu adam insanları kandırıyor. Allah'a ibadet konusunda şeriatımıza ters gelen şeyler vaaz ediyor.
dediler. Paulus tam konuşmaya başlayacaktı ki Galyo Yahudilere şöyle dedi.
Ey Yahudiler! Davanız ciddi bir suç ya da cinayetle ilgili olsaydı sizi sabırla dinlerdim. Fakat bu tartışmalar sadece kelimeler, isimler ve kendi şeriatınızla ilgilidir. O yüzden bu meseleyi kendiniz halledin. Ben böyle şeylere yargıçlık etmek istemem.
Sonra Galyo onları mahkemeden kovdu. Onlar da Havranın önderi Sosyenes'i yakalayıp mahkemenin önünde dövdüler. Fakat Galyo bu olup bitenleri hiç aldırmadı. Paulus müminlerle bir süre daha kaldı. Sonra onlardan ayrıldı. Suriye'ye gitmek üzere gemiyle yola çıktı. Priskilla ve Akvila da onunla birlikteydi. Adakta bulunmuş olduğu için gitmeden önce Kenhere şehrinde saçlarını kestirdi. Sonra Efes'e gittiler. Paulus Priskilla ve Akvila'yı orada bıraktı. Kendisi ise Havre'ye gidip Yahudilerle tartıştı. Daha uzun bir süre kalmasını istediler. Fakat Paulus kabul etmedi. Onlardan ayrılırken,
Allah izin verirse yanınıza yine döneceğim,
dedi. Sonra Efes'ten denize açıldı. Sezarye şehrine vardı. Oradan da Kudüs'e gitti. Oradaki cemaati ziyaret etti. Sonra da Antakya'ya geçti. Antakya'da bir süre kaldı. Sonra oradan ayrıldı. Galatya ve Frikya bölgelerini dolaştı. Bütün şakirtlerin imanda pekişmesine yardım etti. Bu arada Apollos adında bir Yahudi Efes'e gitti. İskenderiye doğumluydu. Mükemmel bir hatipti. Tevrat'ı çok iyi biliyordu. Rabbin yolu hakkında eğitim görmüştü. Coşkun bir ruhla konuşuyordu. Sadece Yahya'nın yaptığı vaftizle ilgili hakikatleri biliyordu. Fakat İsa ile ilgili hakikatleri de doğru şekilde vaaz ediyordu. Havra'da cesaretle konuşmaya başladı. Konuşmasını dinleyen Priskilla ile Akvila onu evlerine davet ettiler. Allah yolunu ona daha doğru biçimde açıkladılar. Apollos, Ahaya iline gitmek istedi. Efes'teki müminler de onu teşvik ettiler. Ahaya'daki şakirtlere mektup yazdılar, onu iyi karşılamalarını istediler. Apollos oraya varınca iman etmiş olanlara Allah'ın lütfuyla çok yardım etti. Halkın önünde Yahudilerin iddialarını açık şekilde çürüttü. Tevrat'tan okuyarak İsa'nın Mesih olduğunu gösterdi. Havarilerin Faaliyetleri 19. Bölüm. Apollos Korint'teyken Paulus İç Anadolu'dan geçti. Efes'e vardı. Orada bazı şakirtleri buldu. Onlara,
İman ettiğiniz zaman mukaddes ruhu aldınız mı?
Diye sordu.
Mukaddes ruhtan haberimiz yok ki,
dediler. Paulus,
O zaman neye dayanarak vaftiz oldunuz?
Diye sordu.
Yahya'nın vaazına dayanarak vaftiz olduk.
Cevabını verdiler. Paulus şöyle dedi.
Yahya insanları tövbe ettiklerinin işareti olarak vaftiz ederdi. Halka kendisinden sonra gelecek olana inanmalarını söyledi. Bu gelecek olan İsa'dır.
Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular. Paulus onlara dokunup takdis edince mukaddes ruh üzerlerine indi. Ruhani dillerle konuşmaya başladılar, peygamberlik mevhibesini aldılar. Yaklaşık 12 kişiydiler. Paulus Havra'ya gitti. 3 ay boyunca cesaretle konuştu. Oradakilerle tartıştı. Allah'ın hükümranlığı konusunda onları ikna etmeye çalıştı. Fakat bazıları inat ettiler. İnanmayı reddettiler. İsa'nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunun üzerine Paulus onlardan ayrıldı. Şakirtleri de yanında götürdü. Her gün Tiranus'un dershanesinde tartışmalar yaptı. Bu böyle 2 yıl sürdü. Böylece hem Yahudi hem Grek, Asya yerinde yaşayan herkes Rabbin kelamını işitti. Allah Paulus'un eliyle olağanüstü mucizeler yapıyordu. Paulus'un kullandığı mendil ve peştemaller bile hasta olanlara götürülüyor, hastalar şifa buluyordu. Cinler içlerinden çıkıyordu. Bazı Yahudiler de çevrede dolaşıp cin kovmakla uğraşıyorlardı. Cinileri Rab İsa'nın adını kullanarak kurtarmaya çalıştılar.
Pavlus'un vaaz ettiği İsa'nın adıyla size emrediyoruz,
diyorlardı. Skeva adlı bir Yahudi başrahibin 7 oğlu da bunu yapıyordu. Bir gün cinli bir adamla uğraşıyorlardı. Adam cinin etkisiyle onlara şöyle dedi.
İsa'yı tanıyorum. Pavlus'u da biliyorum. Fakat siz kimsiniz?
Ardından adam onlara saldırdı. Hepsini dövüp yere serdi. Adamın evinden çıplak ve yaralı olarak kaçtılar. Bu olayın haberi Efes'te yaşayan bütün Yahudilerle Greklere ulaştı. Hepsinin içine bir korku düştü. Rab İsa'nın adı büyük hürmet kazandı. İman edenlerin birçoğu gelip yaptıkları kötülükleri açık açık itiraf ettiler. Büyücülük yapmış olanların birçoğu da kitaplarını getirdiler, herkesin önünde yaktılar. Kitapların 50 bin gümüş değerinde olduğunu hesapladılar. Böylelikle Rabbin kelamı kudretle yayılıyor, tesiri artıyordu. Bu olaylardan sonra Paulus Makedonya ve Ahya illerinden geçip Kudüs'e gitmeye karar verdi.
"Oraya gittikten sonra Roma'yı da görmeliyim,"
dedi. Yardımcılarından ikisini, Timoteos'la Erastus'u Makedonya'ya gönderdi. Kendisi bir süre daha Asya yerinde kaldı. O sırada Efes'te İsa'nın yolu hakkında ciddi bir kargaşa çıktı. Demetrios adlı bir kuyumcu vardı. Artemis mabedinin gümüşten maketlerini yapardı. Zanaatkarlara bir hayli iş sağlardı. Zanaatkarları ve ilgili işlerle uğraşanları bir araya topladı, onlara şöyle dedi.
"Efendiler, bu işten çok para kazandığımızı biliyorsunuz. Fakat bu Paulus denen adamın neler yaptığını görüyor ve duyuyorsunuz. Efes'te ve neredeyse bütün Asya ilinde birçok kişiyi kandırdı. Yoldan saptırdı. Onlara elle yapılan putların gerçek ilah olmadıklarını söylüyor. Tehlike sadece bu sanatımızın itibardan düşmesiyle kalmıyor. Büyük ilahimiz Artemis'in mabedi de hiçe sayılabilir. Hatta bütün Asya ilinin ve dünyanın ibadet ettiği ilahe bile ululuğunu kaybedebilir."
Oradakiler bunu duyunca öfkeyle doldular.
"Efeslilerin ilahesi Artemis uludur,"
diye bağırışmaya başladılar. Şehir baştan aşağı kargaşa içindeydi. Kalabalıklar Paulus'un yol arkadaşlarından Makedonyalı Gaius ve Aristarhus'u sürükledi, hep birlikte belediye toplantılarının yapıldığı açık hava tiyatrosuna koşuştu. Paulus kalabalığın önüne çıkıp konuşmak istedi. Fakat şakirtler onu bırakmadı. Hatta Paulus'un dostu olan bazı Asyeli yöneticileri ona haber yolladılar. Tiyatroda görünmemesi için yalvardılar. Bu arada tiyatrodaki kalabalık karışıklık içindeydi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Çoğu niçin toplandıklarını bile bilmiyordu. Yahudiler İskender'i öne çıkardılar. Kalabalıktan bazıları olayı ona bağladı. İskender eliyle işaret yaptı ve halkın önünde müdafaasını yapmak istedi. Fakat halk onun Yahudi olduğunu anlayınca hep birlikte iki saat boyunca
"Efeslerin ilahesi Artemis uludur,"
diye bağırıştı. Nihayet belediye sicil yazmanı kalabalığı yatıştırdı ve şöyle dedi.
"Ey Efesliler! Efes şehrinin büyük ilahi Artemis'in mabedinin ve gökten düşen mukaddes taşın bekçisi olduğunu herkes biliyor. Kimse bunu inkar edemez. Bunun için sakin olun. Düşüncesiz bir şey yapmayın. Buraya getirdiğiniz bu adamlar ilahimize dil uzatmadılar. Mabedine saygısızlık etmediler. Eğer Demetrios'un ya da onunla çalışan zanaatkarlardan birinin şikayeti varsa mahkemeler açık. Yetkililer de var. Karşılıklı suçlamalarını orada yapsınlar. Soruşturacağınız başka bir durum varsa kanuni bir toplantıda halledilmelidir. Bugün olanlardan dolayı ayaklanma suçundan mahkum olmak tehlikesi içindeyiz. Bu kargaşanın haklı sebebi yok. Bunun hesabını veremeyiz."
Bunları söyledikten sonra kalabalığı dağıttı. Havarilerin Faaliyetleri 20. Bölüm. Kargaşa yatıştıktan sonra Paulus şakirtleri çağırttı, onları cesaretlendirdi. Sonra onlara veda etti, Makedonya'ya gitmek üzere ayrıldı. Makedonya'da birçok yere uğradı. Müminleri cesaretlendiren konuşmalar yaptı. Sonra Yunanistan'a gitti. Orada 3 ay kaldı. Suriye'ye deniz yoluyla gitmek üzereydi ki Yahudilerin kendisine karşı suikast tertip ettiğini duydu. Bu yüzden Makedonya üzerinden dönmeye karar verdi. Piros oğlu Verialı Sopater, Selanikli Aristarhus'la Secundus, Derbeli Gaius, Timoteos ve Asyelinden Tikos'la Trofimos ona eşlik ettiler. Bunlar önden gittiler ve bizi Troas şehrinde beklediler. Biz de mayasız ekmek bayramından sonra Filipi şehrinden denize açıldık. 5 gün sonra Troas'ta onlara katıldık. Orada 7 gün kaldık. Cumartesi akşamı Rabbin sofrasını kutlamak için bir araya toplandık. Paulus müminlerle konuştu. Konuşması gece yarısına kadar devam etti. Çünkü ertesi gün oradan ayrılacaktı. Üst katta toplanmıştık. Odada birçok kandil yanıyordu. Eftihos adlı bir delikanlı pencerede oturuyordu. Pavlus konuştukça Eftihos'a uyku bastı. Uykuya dalınca ikinci kattan aşağı düştü. Yerden ölüsünü kaldırdılar. Pavlus aşağıya indi. Delikanlının üzerine kapanıp onu kucakladı.
Merak etmeyin, yaşıyor,
dedi. Sonra yukarı çıktı ve ekmek bölüp yemek yedi. Gün doğuncaya kadar onlarla uzun bir süre sohbet etti. Sonra oradan ayrıldı. Bu arada müminler delikanlıyı eve götürdüler. Sağ kurtulmasından büyük cesaret aldılar. Biz önden giderek gemiye bindik. Asos şehrine açıldık. Pavlus'u oradan gemiye alacaktık. Pavlus bunu böyle ayarlamıştı. Kendisi karadan gitmek istemişti. Bizi Asos'ta karşıladı. Onu gemiye alıp Midilli Adası'na geçtik. Ertesi gün oradan denize açıldık. Sakız Adası'nın karşısına geldik. Üçüncü gün Sisam Adası'na uğradık. Bir sonraki gün Milet şehrine vardık. Pavlus Efes'e uğramamaya karar vermişti. Çünkü Asya yerinde vakit kaybetmek istemiyordu. Pentekost günü Kudüs'te olabilmek için acele ediyordu. Pavlus Milet'ten Efes'e haber yolladı. Cemaatin önderlerini yanına çağırdı. Geldiklerinde onlara şöyle dedi.
Asya iline ayak bastığım ilk günden beri sizlerle birlikte bulunduğum sürece nasıl yaşadığımı biliyorsunuz. Yahudilerin muhalefetinden dolayı çok sıkıntı çektim. Fakat Rab'be tam bir alçak gönüllülükle gözyaşları içinde kulluk ettim. Menfaatinize olan her şeyi yapmaya çalıştım. Sizlere umumu açık toplantılarda ve ev ev dolaşarak vaaz ettim. Tövbe edip Allah'a dönmeleri ve Efendimiz İsa'ya iman etmeleri için hem Yahudilere hem de Greklere şahitlik ettim. Şimdi de Allah'ın ruhuna boyun eğerek Kudüs'e gidiyorum. Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Her şehirde mukaddes ruh beni hapis ve sıkıntıların beklediğine dair uyarıyor. Aslında hayatımı hiç önemsemiyor, ona değer vermiyorum. Yeter ki hedefime ulaşayım. Rab İsa'nın bana verdiği vazifeyi tamamlayayım. Bu vazife Allah'ın lütfunu bildiren kurtuluş müjdesini vaaz etmektir. Aranızda dolaştım. Allah'ın hükümranlığını sizlere duyurdum. Şimdi biliyorum ki hiçbiriniz benim yüzümü bir daha görmeyecek. Bu yüzden bugün size şunu kesinlikle söyleyebilirim. Ben artık kimsenin akıbetinden sorumlu değilim. Allah'ın bilmenizi istediği her şeyi size bildirmekten çekinmedim. Kendinize göz kulak olun. Sürüsünü bekleyen çoban gibi Allah'a iman eden cemaate göz kulak olun. Mukaddes ruh sizi o cemaatin gözetmenleri tayin etti. Allah o cemaati kendi semavi oğlunun kanı pahasına vücuda getirdi. Biliyorum, ben gittikten sonra bazıları sürüyü esirgemeyen vahşi kurtlar gibi aranıza girecekler. Hatta sizin aranızdan da hakikati çarpıtan adamlar çıkacak. Şakirtleri peşlerinden sürükleyecekler. Bunun için tetikte olun. 3 yıl boyunca gece gündüz gözyaşı dökerek her birinize nasıl nasihat ettiğimi hatırlayın. Şimdi sizi Allah'a emanet ediyorum. Onun lütfunu bildiren kelama güvenmenizi istiyorum. Bu kelam imanınızı kuvvetlendirecek, sizi Allah'a vakf olmuş bütün insanlar arasında ebedi mirasa kavuşturacaktır. Ben hiç kimsenin altınına, gümüşüne ya da esvabına göz dikmedim. Sizler de biliyorsunuz, kendimin ve arkadaşlarımın ihtiyaçlarını karşılamak için kendi ellerimle çalıştım. Yaptığım her şeyle bu şekilde çalışarak yoksullara yardım etmemiz gerektiğini gösterdim. Rab İsa'nın söylediklerini unutmayın. O dedi ki, vermek almaktan daha büyük mutluluktur.
Pavlus bunları söyledikten sonra onlarla birlikte diz çöküp dua etti. Herkes ağlıyordu. Pavlus'un boynuna sarıldılar. Onu öptüler. En çok üzüldükleri,
yüzümü bir daha görmeyeceksiniz,
demesi oldu. Sonra onu gemiye kadar getirdiler. Havarilerin Faaliyetleri 21. Bölüm. Onlardan ayrılınca denize açıldık ve doğru İstanköy Adası'na gittik. Ertesi gün Rodos Adası'na, oradan da Patara şehrine geçtik. Orada Fenike bölgesine gidecek bir gemi bulduk. Gemiye bindik, denize açıldık. Kıbrıs'ı görünce güneyinden geçtik, Suriye'ye doğru yol aldık. Sur şehrinde karaya çıktık. gemi yükünü orada boşaltacaktı. Oradaki şakirtleri bulduk ve onlarla 7 gün kaldık. Şakirtler, mukaddes ruhtan aldıkları haberle Pavlus'u Kudüs'e gitmemesi için uyardılar. Gitme vaktimiz geldiğinde oradan ayrıldık ve yolumuza devam ettik. İmanlıların hepsi eşleri ve çocuklarıyla birlikte bizi şehrin dışına kadar geçirdiler. Deniz kıyısında diz çöküp dua ettik. Sonra birbirimizle vedalaştık. Biz gemiye bindik, onlar da evlerine döndüler. Sur'dan deniz yolculuğuna devam ettik. Batlamya şehrine geldik. Oradaki müminleri ziyaret ettik. Onlarla bir gün kaldık. Ertesi gün ayrılıp Sezarya şehrine geldik. Filipus'un evine gidip onun yanında kaldık. Filipus havarilere yardım eden 7 kişiden biriydi. Peygamberlik eden, evlenmemiş 4 kızı vardı. Oraya gelişimizin üzerinden birkaç gün geçmişti ki Yahudiye bölgesinden Hagabos adlı bir peygamber çıka geldi. Yanımıza yaklaştı ve Pavlus'un kuşağını aldı. Bununla kendi ellerini ve ayaklarını bağladı ve şöyle dedi.
Mukaddes ruh diyor ki, Kudüs'teki Yahudiler bu kuşağın sahibini böyle bağlayacaklar, işgalcilere teslim edecekler.
Bunu duyunca hem biz hem de oradaki müminler Pavlus'a Kudüs'e gitmemesi için yalvardık. Fakat Pavlus şöyle cevap verdi.
Neden böyle ağlayıp kalbimi sızlatıyorsunuz? Rab İsa'nın adı uğruna Kudüs'te sadece hapsedilmeye değil, ölmeye de hazırım.
Pavlus'u ikna edemedik. Ona yalvarmaktan vazgeçtik.
Rab nasıl isterse öyle olsun,
dedik. Bundan sonra Kudüs'e gitmek üzere hazırlandık. Sezaryeli şakirtlerden bazıları da bizimle birlikte geldiler. Bizi yanında kalacağımız Kıbrıslı Minason'un evine götürdüler. Minason, İsa'nın eski şakirtlerinden biriydi. Kudüs'e vardığımızda oradaki mümin kardeşler bizi sevinçle karşıladılar. Ertesi gün Pavlus'la birlikte Yakup'u görmeye gittik. Cemaatin bütün önderleri oradaydı. Pavlus önce onların hal hatırını sordu. Sonra kendi hizmetinin vasıtasıyla Allah'ın öteki halklar arasında yaptıklarını birer birer anlattı. İleri gelenler bunu işitince Allah'a hamd ettiler ve şöyle dediler.
Kardeş görüyorsun, binlerce Yahudi iman etti. Hepsi de Tevrat'ın emirlerine titizlikle uyarlar. Duyduklarına göre sen öteki halklar arasında yaşayan Yahudilere Musa'ya sırt çevirmeyi telkin ediyor, çocuklarını sünnet etmemelerini, törelerimize uymamalarını söylüyormuşsun. Şimdi ne yapmak gerekir? Senin buraya geldiğini mutlaka duyacaklar. O yüzden sana dediklerimizi yap. Aramızda Allah'a adak adamış 4 kişi var. Bunlarla mabede git. Birlikte arınma ayinine katıl. Kurban masraflarını sen öde ki başlarını tıraş etsinler. Böylece herkes seninle ilgili rivayetlerin asılsız olduğunu anlar, senin de Tevrat'a uygun yaşadığını görür. Yahudi olmayan müminlere gelince onlara bir mektup yollamıştık. Putlara adanan kurbanların etinden, kanı süzülmemiş etten, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalarını belirtmiştik.
Bunun üzerine Pavlus bu 4 kişiyi yanına aldı. Ertesi gün onlarla beraber arınma ayinine katıldı. Sonra mabet alanına girdi. Arınma süresinin ne zaman biteceğini oradakilere bildirdi. Her birinin adına ne zaman kurban adanacağını söyledi. 7 günlük arınma süresi bitmek üzereydi. Tam o sırada Asyer'inden bazı Yahudiler Pavlus'u mabet alanında gördüler. Kalabalığı galeyana getirip onu yakaladılar. Şöyle bağırdılar.
Ey İsrailoğulları! Yardım edin! Her yerde halkımız, Tevrat ve mabedimiz aleyhinde vaaz eden adam budur. Ayrıca mabede Grekleri sokarak bu mukaddes yeri kirletti.
Bunu daha önce Pavlus'un yanında Efesli Trofimos'u gördükleri için söylediler. Pavlus'un onu mabede soktuğunu sanıyorlardı. Bütün şehir ayaklandı. Halk her taraftan koşuşup Pavlus'u yakaladı. Onu mabet alanının dışına sürüklediler. Ardından hemen avlu kapılarını kapattılar. Kalabalık Pavlus'u öldürmeye çalışıyordu. O esnada Roma alayının komutanına bütün Kudüs'ün karıştığı haberi ulaştı. Komutan hemen yüzbaşılarla askerleri yanına aldı, kalabalığın olduğu yere koştu. Komutanla askerleri gören halk Pavlus'u dövmeyi bıraktı. Komutan Pavlus'a yaklaşıp onu yakaladı. Çift zincirle bağlanması için emir verdi. Sonra...
Kim bu adam? Ne yaptı?
Diye sordu. Kalabalıkta her kafadan bir ses çıkıyordu. Komutan kargaşadan dolayı kesin bilgi edinemedi. Bu yüzden Pavlus'un kışlaya götürülmesini emretti. Pavlus merdivenlere geldiğinde kalabalığın azgınlığından ötürü askerler onu taşımak zorunda kaldılar. Onların ardından gelen güruh,
"Öldürün onu!"
diye bağırıyordu. Pavlus kışlaya götürülürken komutana,
"Sana bir şey söyleyebilir miyim?"
dedi. Komutan,
"Sen Grekçe biliyor musun?"
dedi.
"Öyleyse bir süre önce ayaklanma başlatan ve 4000 hançerliği kırlara götüren Mısırlı değilsin."
Pavlus şöyle dedi.
"Ben Kilikya bölgesinden Tarsuslu bir Yahudiyim. Önemli bir şehrin vatandaşıyım. Senden rica ediyorum. Halka hitap etmeme izin ver."
Komutan Pavlus'un konuşmasına izin verdi. Pavlus merdivenlerde durarak eliyle halka işaret etti. Derin bir sessizlik olunca İbrani dilinde şöyle dedi. Havarilerin Faaliyetleri 22. Bölüm.
"Kardeşlerim ve babalarım, şimdi lütfen müdafaamı dinleyin."
Pavlus'un onlara İbrani dilinde seslendiğini duyan halk daha da sessizleşti. Şöyle devam etti.
"Ben Yahudiyim. Kilikya bölgesinin Tarsus şehrinde doğdum. Fakat burada, Kudüs'te Gamaliel'in dizinin dibinde yetiştim. Atalarımıza verilen Tevrat üzerinde sıkı bir eğitimden geçtim. Bugün hepinizin yaptığı gibi ben de kendimi Allah'ın hizmetine adamıştım. Hatta İsa'nın yolundan gidenlere öldüresiye zulmederdim. Kadın erkek yakalayıp hapse atardım. Başrahiple bütün ileri gelenler buna şahittir. Bana Şam'daki Yahudi din kardeşlerimize hitaben yazılmış mektuplar verdiler. Böylece Şam'a gidip orada İsa'ya iman edenleri yakalayacaktım. Onları cezalandırmak üzere Kudüs'e getirecektim. Fakat ben Şam'a yaklaşırken günün ortasında birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlattı. Yere yığıldım. Bir sesin bana, Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun dediğini duydum. Sen kimsin efendim diye sordum. Ben senin zulmettiğin Nasıralı İsa'yım dedi. Yanımdakiler ışığı gördüler. Fakat benimle konuşanın dediklerini anlamadılar. Efendim ne yapmalıyım diye sordum. Rab bana kalk Şam'a git dedi. Orada yapmanı istediğim her şey sana bildirilecek. Işığın ihtişamından gözlerim görmez olmuştu. Bu sebeple yanımdakiler elimden tutup beni Şam'a götürdüler. Orada Hananya adında takva sahibi bir adam vardı. Tevrat'ın emirlerini titizlikle yerine getirirdi. Şam'da yaşayan bütün Yahudiler ona çok saygı duyardı. Bu adam yanıma geldi. Sağ ol kardeş, gözlerin açılsın dedi. Ve ben o anda onu gördüm. Hananya bana şöyle dedi. Atalarımızın ibadet ettiği Allah seni seçti. İradesini bilmeni istedi. Salih olanı yani Mesih'i görmen ve onun ağzından bir ses duyman için seni seçti. Çünkü onun şahitliğini yapacaksın. Görüp işittiklerini bütün insanlara duyuracaksın. Hadi ne bekliyorsun? Kalk onun adını anarak vaftiz ol ve günahlarından arın. Sonra Kudüs'e döndüm. Mabet alanında dua ederken vecde geldim. Rabbi gördüm. Şöyle diyordu. Çabuk ol. Kudüs'ten hemen ayrıl. Çünkü şahitliğini kabul etmeyecekler. Ben de dedim ki, ya Rab, bu insanlar benim havralara gidip sana iman edenleri yakalayıp dövdüğümü biliyorlar. Üstelik senin şahidin İstefanos'un kanı dökülürken ben de oradaydım ve yapılanları onayladım. Onu öldürenlerin kaftanlarına bekçilik ettim. Rab bana, git, seni uzaklara, diğer halklara göndereceğim dedi.
Kalabalık Pavlus'u buraya kadar sessizce dinledi. Fakat bu söz üzerine seslerini yükselttiler.
Bu adamı yok edin. Böylelerinin yaşaması caiz değildir.
Dediler. Bağırmaya devam ediyor, üstlüklerini çıkarıp sallıyor, tozu dumana katıyorlardı. Bunun üzerine komutan, Pavlus'un kışlaya götürülmesini, kırbaçlanarak ifadesinin alınmasını emretti. Çünkü halkın Pavlus'a neden böyle bağırıp çağırdığını öğrenmek istiyordu. Pavlus'u kırbaçlamak için kollarını bağlamış geriyorlardı ki, Pavlus orada duran yüzbaşıya şöyle dedi.
Mahkemesi yapılmamış bir Roma vatandaşını kırbaçlamanız kanuna uygun mu?
Yüzbaşı bunu duyunca gidip komutana,
ne yapıyorsun? Bu adam Roma vatandaşıymış.
Dedi. Komutan Pavlus'un yanına geldi.
Söyle bakayım. sen Roma vatandaşı mısın?
Diye sordu. Paulus da...
Evet.
Dedi. Komutan...
Ben bu vatandaşlığı elde etmek için yüklüce bir para ödedim.
Diye karşılık verdi. Paulus...
Bense doğuştan Roma vatandaşıyım.
Dedi. Onun ifadesini almaya hazırlananlar hemen yanından çekildiler. Komutan da onun Roma vatandaşı olduğunu anlayınca korktu. Çünkü onu bağlatmıştı. Komutan Yahudilerin Paulus'u tam olarak neyle suçladıklarını bilmek istiyordu. Bu sebeple Paulus'u hapisten çıkarttı ve baş rahiplerle bütün yüksek meclisin toplanması için emir verdi. Sonra Paulus'u getirip meclisin önüne çıkardı. Havarilerin Faaliyetleri 23. Bölüm. Paulus, yüksek meclisi dikkatle süzerek şöyle dedi.
Kardeşlerim, ben bugüne kadar Allah önünde vicdanım tertemiz yaşadım.
Başrahip Hananya, Paulus'un yanında duranlara onun ağzına vurmaları için emir verdi. Buna karşılık Paulus Hananya'ya şöyle dedi.
Allah sana da vuracaktır, seni iki yüzlü. Beyaza boyanmış kirli bir duvara benziyorsun. Tevrat'a göre beni yargılamak için kürsüne oturmuşsun. Fakat beni dövdürtmekle Tevrat'ı çiğniyorsun.
Paulus'un yakınında duranlar,
Allah'ın başrahibine hakaret ediyorsun.
Dediler. Paulus şöyle karşılık verdi.
Soydaşlarım, başrahip olduğunu bilmiyordum. Bilseydim öyle yapmazdım. Çünkü Tevrat'ta halkını idare edenler hakkında kötü konuşma diye yazılmıştır.
Paulus, oradakilerin bir bölümünün Saduki, öbürlerinin de Ferisi mezhebinden olduğunu fark etti. Bu sebeple yüksek meclise şöyle seslendi.
Soydaşlarım, ben öz be öz Ferisiyim. Ölülerin dirileceğine inanıyorum. Bu umudu beslediğim için yargılanıyorum.
Paulus bunu söyleyince Saduikilerle Ferisiler arasında bir çekişme başladı. Meclis ikiye bölündü. Saduikiler ölümden dirilişe, ruhun ve meleklerin varlığına inanmazlar. Fakat Ferisiler bunların hepsine inanırlar. Mecliste büyük bir kargaşalık vardı. Ferisi mezhebinden bazı Tevrat alimleri ayağa kalktı, olup bitenlere şiddetle itiraz etti.
Bu adamda hiçbir kötülük görmüyoruz. Bir ruh ya da bir melek onunla konuşmuşsa ne olmuş?
Dediler. Çekişme o kadar şiddetlendi ki komutan Paulus'u parçalayacaklar diye korktu. Askerlerine aşağı inmelerini, Paulus'u kalabalığın arasından kapıp kışlaya götürmelerini emretti. O gece Rab Paulus'a göründü ve şöyle dedi.
Cesur ol. Kudüs'te benim hakkımdaki hakikatlere şahitlik etmiştin. Aynı şekilde Roma'da da şahitlik etmen gerekir.
Ertesi sabah bazı Yahudiler bir suikast hazırladılar. Paulus'u öldürene kadar hiçbir şey yiyip içmeyeceklerini yemin ettiler. Bu tertibin içinde 40'tan fazla adam vardı. Bunlar baş rahiplerle ileri gelenlerin yanına gittiler ve şöyle dediler.
Yemin ettik. Paulus'u öldürene kadar ağzımıza bir şey koyarsak bize lanet olsun. Şimdi sizler komutana gidin. Yüksek meclis adına Paulus'u size getirmesini rica edin. Komutana Paulus hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek istediğinizi söyleyin. Onu daha meclisin önüne çıkmadan öldürmeye hazır olacağız.
Fakat Paulus'un kız kardeşinin oğlu onların tuzak kurduğunu duydu. Kışlaya gidip Paulus'a durumu bildirdi. Paulus yüzbaşılardan birini yanına çağırdı ve şöyle dedi.
Bu genci komutana götür, ona vereceği bir haber var.
Yüzbaşı genci alıp komutana götürdü.
Tutuklu Paulus beni çağırdı ve bu genci sana getirmemi rica etti. Sana bir diyeceği varmış.
Dedi. Komutan genci elinden tutup bir kenara çekti.
Bana söyleyeceğin nedir?
Diye sordu. Genç şöyle dedi.
Yahudiler karar aldılar. Yarın Paulus'u yüksek meclise getirmeni rica edecekler. Sana onun hakkında daha ayrıntılı bilgi almak istediklerini söyleyecekler. Fakat sen onlara kanma. Aralarından 40'tan fazla kişi ona tuzak kurmuş bekliyor. Onu öldürene kadar bir şey yiyip içmeyeceklerine yemin ettiler. Şimdi hazırlar. Senin kararını bekliyorlar.
Komutan,
bunları bana anlattığını kimseye söyleme.
Diye tembih ettikten sonra genci eve gönderdi. Komutan yüzbaşılardan ikisini çağırdı ve şöyle dedi.
Akşam 9'da Sezariye şehrine hareket etmek üzere 200 piyade, 70 atlı ve 200 mızraklı asker hazırlayın. Paulus'a da binmesi için at temin edin. Vali Felix'e sağ salim ulaştırın.
Komutan şöyle bir mektup yazdı.
Claudius Lysias'tan
Vali Hazretleri Felix'e selamlar. Bu adamı Yahudiler yakalamış, öldürmek üzereydiler. Fakat ben onun Roma vatandaşı olduğunu öğrendim. Askerlerimle gelip onu kurtardım. Onu neyle suçladıklarını bilmek istedim. Bu sebeple onu Yahudilerin yüksek meclisine götürdüm. Öğrendiğime göre Yahudi şeriatı ile ilgili meselelerle suçlanıyordu. Fakat ölümü ya da hapis cezasını hak edecek bir şey yapmadı. Bana bu adama karşı bir suikast hazırlandığı bildirildi. Bu sebeple onu hemen sana gönderdim. Onu suçlayanların da şikayetlerini senin önünde yapmalarını emrettim.
Askerler komutanın emrini yerine getirdiler. Paulus'u alıp geceleyin Antipatris şehrine götürdüler. Ertesi gün atlıların Paulus'la yola devam etmesine izin verildi. Diğer askerlerse Kudüs'teki kışlaya döndüler. Atlılar Sezarya'ya varınca mektubu valiye verdiler ve Paulus'u teslim ettiler. Vali mektubu okudu ve Paulus'un hangi vilayetten olduğunu sordu. Kilikyalı olduğunu öğrenince şöyle dedi:
"Seni suçlayanlar gelince seni dinlerim."
Sonra Paulus'un Herodes'in sarayında gözaltında tutulması için emir verdi. Havarilerin Faaliyetleri 24. Bölüm. 5 gün sonra Başrahip Hananya, bazı ileri gelenler ve Tertullus adlı bir hatip Sezarya şehrine geldiler. Valinin huzuruna çıkıp Paulus'u neyle suçladıklarını açıkladılar. Sonra Paulus çağrıldı. Tertullus, Paulus'u suçlamaya başladı. Şöyle dedi:
"Ey faziletli Felix! Sayende uzun süreli asayişe kavuşmuş bulunuyoruz. Aldığın tedbirlerle bu halkta olumlu gelişmeler olmuştur. Her zaman ve her yerde başardıkların için sana müteşekkiriz. Fazla vaktini almak istemiyorum. Bu sebeple hoşgörüne sığınarak birkaç dakika bizi dinlemeni rica ediyorum. Biz bu adamın fesatçı olduğunu ortaya çıkardık. Dünyanın her yanında Yahudiler arasında kargaşalık çıkarmaktadır. Nasrani tarikatının elebaşıdır. Mabedi de kirletmeye kalkıştı. Fakat biz onu yakaladık. İfadesini alırsan onunla ilgili bütün suçlamalarımızın doğru olduğunu göreceksin."
Oradaki Yahudiler de Tertullus'un dediklerine katıldılar ve söylenenleri doğruladılar. Vali Paulus'a konuşması için işaret etti. Paulus şöyle dedi:
"Yıllardan beri bu halka yargıcılık ettiğini biliyorum. O yüzden huzurunda müdafaamı seve seve yapıyorum. Kudüs'e ibadet etmeye sadece 12 gün önce gittim. Bunu araştırıp tespit edebilirsin. Beni mabette, havralarda ya da şehrin başka bir yerinde tartışırken ya da kargaşalık yaratırken gören olmadı. Şu anda bana yaptıkları suçlamaları da sana ispat edemezler. Sana şunu açıkça söyleyeyim ki, tarikat dedikleri yoldan giderek atalarımızın ibadet ettikleri aynı Allah'a ibadet ediyorum. Tevrat'ta ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum. Ben aynı bu adamlar gibi Allah'a umut bağladım. Allah'ın hem salihleri hem de zalimleri ölümden dirilteceğini ben de kabul ediyorum. Bundan dolayı ben Allah'ın ve insanların huzurunda neyin doğru olduğuna inanıyorsam onu her zaman yapmaya çalışıyorum. Uzun yıllardır Kudüs'te değildim. Sonra halkımın fakirlerine bağış yapmak ve kurban adamak için döndüm. Beni mabette bulduklarında kurban adıyordum. Arınma ayinini yeni bitirmiştim. Etrafımda ne bir kalabalık ne de gürültü patırtı vardı. Olay yaratan ben değil, Asya elinden bazı Yahudilerdi. Eğer aleyhimde bir diyecekleri varsa asıl onların senin huzuruna çıkıp beni suçlamaları gerekir. Buradakilere de sor. Yüksek meclise verdiğim ifadede ne suç bulduklarını açıklasınlar. Aleyhimde söyleyebilecekleri yalnız bir şey var. Önlerine çıkıp ölülerin dirileceğine inandığım için beni bugün muhakeme ediyorsunuz diye bağırdım.
Felix, İsa'nın yolu hakkında oldukça ayrıntılı bilgiye sahipti. Duruşmayı erteledi.
"Komutan Lysias gelince davanızla ilgili kararımı veririm,"
dedi. Oradaki yüzbaşıya da Paulus'u gözaltında tutmasını emretti. Fakat ona biraz serbestlik tanımasını ve ihtiyaçlarını karşılayacak arkadaşlarına da engel olmamasını söyledi. Birkaç gün sonra Felix, Yahudi olan karısı Drusilla ile birlikte geldi. Paulus'u çağırttı. Mesih İsa'ya iman etmekle ilgili açıklamasını dinledi. Paulus doğru olanı yapmaktan, nefse hakim olmaktan ve gelecek olan hesap gününden bahsetti. Felix bunları duyunca korktu.
"Şimdilik gidebilirsin. Fırsat bulursam seni yine çağırtırım,"
dedi. aynı zamanda Pavlus'un serbest kalmak için kendisine rüşvet vereceğini umuyordu. Bundan dolayı onu sık sık çağırtıyor, onunla sohbet ediyordu. 2 yıl dolunca Felix makamını Porcius Festus'a devretti. Yahudilerin gönlünü kazanmak için Pavlus'u hapiste bıraktı. Havarilerin Faaliyetleri 25. Bölüm. Festus, Yahudiye bölgesine geldi ve 3 gün sonra Sezarya şehrinden Kudüs'e gitti. Başrahiplerle Yahudi ileri gelenleri ona müracaat edip Pavlus aleyhindeki suçlamalarını bildirdiler. Festus'tan kendilerine bir iyilik yapmasını rica ettiler. Pavlus'u Kudüs'e getirtmesi için yalvardılar. Tuzak kurup Pavlus'u yolda öldüreceklerdi. Festus, Pavlus'un Sezarya'da tutulduğunu, kendisinin de yakında oraya gideceğini söyledi.
İleri gelenleriniz benimle gelsin. Bu adam bir kötülük yapmışsa onu orada suçlasınlar,
dedi. Festus Kudüs'te 8-10 gün kadar kaldı. Sonra Sezarya'ya gitti. Ertesi gün yargıç kürsüsünde yerini aldı. Pavlus'un getirilmesini emretti. Pavlus gelince Kudüs'ten gelen Yahudiler etrafını sardılar. Ona bir sürü ciddi suçlamalarda bulundular. Fakat hiçbirini ispat edemediler. Pavlus kendini savundu. Şöyle dedi.
Ne Yahudi şeriatına, ne mabede, ne de Sezar'a karşı hiçbir suç işlemedim.
Yahudilere yaranmak isteyen Festus, Pavlus'a şöyle karşılık verdi.
Kudüs'e gitmek ister misin? Orada benim huzurumda bu konularda yargılanabilirsin.
Pavlus şöyle dedi.
Ben Sezar'ın mahkemesinin huzurunda bulunuyorum. Burada yargılanmam gerekir. Yahudilere hiçbir haksızlık yapmadım. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Eğer bir suç işlemişsem ve ölümü gerektiren bir şey yapmışsam ölmekten kaçınmam. Fakat suçlamalar asılsızsa hiç kimse beni onlara teslim edemez. Davamı Sezar'a arz etmek istiyorum.
Festus danışmanlarıyla görüştükten sonra şöyle dedi.
Madem davanı Sezar'a arz etmek istedin, Sezar'a gideceksin.
Birkaç gün sonra Kral Agrippa ile Bernike, Festus'a nezaket ziyareti için Sezarya'ya geldiler. Bir süre orada kaldılar. Festus, Pavlus'un durumunu krala şöyle anlattı.
Burada Felix'in hapiste bıraktığı bir adam var. Kudüs'te bulunduğum sırada Yahudi başrahipleriyle ileri gelenleri onun aleyhinde suçlamalarda bulundular. Onu cezalandırmamı istediler. Onlara bunun Romalıların töresine aykırı olduğunu söyledim. Romalılar hiç kimseyi suçlayıcılara teslim etmez. Kişi önce kendisini suçlayanlarla yüzleşmeli. Sonra suçlama karşısında müdafaa fırsatı bulabilmelidir. Bundan dolayı onlar benimle buraya gelince hiç vakit kaybetmedim. Ertesi gün yargıç kürsüsüne oturdum. Adamın getirilmesini emrettim. Pavlus'u suçlayanlar kalkıp konuştular. Fakat ona beklediğim türden suçlamalarda bulunmadılar. Onunla kendi dinleri ve İsa adında ölmüş biri hakkında çekişmeleri vardı. Pavlus İsa'nın yaşadığını iddia ediyordu. Bu konuları nasıl soruşturacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. O yüzden Pavlus'a Kudüs'e gidip orada bu konularda yargılanmak ister misin diye sordum. Fakat o imparatorun önünde yargılanmak, imparatorun kararına kadar da hapiste kalmak istedi. Ben de imparatora gideceği zamana kadar hapiste kalmasını emrettim.
Agrippa Festus'a,
''Ben de bu adamı dinlemek isterdim.''
dedi. Festus da,
''Yarın onu dinlersin.''
diye karşılık verdi. Ertesi gün Agrippa ile Bernike büyük bir tantanayla geldiler. Komutanlar ve şehrin eşrafıyla birlikte toplantı salonuna girdiler. Festus'un emri üzerine Pavlus içeri getirildi. Festus şöyle dedi.
Kral Agrippa ve burada bizimle bulunanlar, bu adamı görüyorsunuz. Hem Kudüs'teki hem buradaki bütün Yahudi halkı onu bana şikayet etti. Onun artık yaşaması caiz değildir diye haykırdılar. Fakat ben ölüm cezasını hak edecek bir suç işlemediğini anladım. Kendisi de imparatorun önünde yargılanmak istedi. O yüzden onu göndermeye karar verdim. Fakat Efendimiz'e bu adamla ilgili yazacak kesin bir şeyim yok. Bu yüzden onu sizin huzurunuza getirdim. Özellikle Kral Agrippa senin huzuruna çıkardım. Belki bu soruşturmanın sonunda yazacak bir şeyler bulabilirim. Bir mahpusu imparatora gönderirken ona isnat edilen suçlamaları belirtmemek bana manasız geliyor.
Havarilerin Faaliyetleri 26. Bölüm. Agrippa Paulus'a,
"Kendini müdafaa edebilirsin,"
dedi. Paulus elini uzattı ve müdafasına başladı.
"Kral Agrippa, Yahudilerin bana yükledikleri suçlarla ilgili olarak müdafaamı bugün huzurunda yapabildiğim için kendimi mutlu sayıyorum. Özellikle mutluyum çünkü Yahudilerin bütün törelerini ve tartışma konularını iyi biliyorsun. Bu sebeple beni sabırla dinlemeni rica ederim. Bütün Yahudiler önce kendi memleketimde, sonra da Kudüs'te gençliğimden beri nasıl yaşadığımı bilirler. Beni uzun zamandır tanırlar. İsteseler geçmişte dinimizin en titiz mezhebine, Ferisi mezhebine bağlı olarak yaşadığıma şahitlik edebilirler. Şimdi Allah'ın atalarımıza olan vaadine umut bağladığım için mahkemelik oldum. Halkımızın 12 aşireti de bu vaade erişmeyi umuyorlar. Bu sebeple gece gündüz canla başla Allah'a ibadet ediyorlar. Ey kralım! İşte bu umuttan dolayı Yahudiler beni suçluyorlar. Allah'ın ölüleri diriltmesi sizlere neden inanılmaz geliyor? Aslında ben de ne yapıp yapıp Nasralı İsa'nın adını dillerden yok etmem gerektiğini düşünüyordum. Ve Kudüs'te bunu yaptım. Başrahiplerden yetki alarak İsa'nın şakirtlerinden birçoğunu hapse attırdım. Öldürülmeleri için oy kullandım. Bütün havraları dolaştım. Çok defa onları cezalandırdım. İnandıklarına zorla küfrettirmeye çalıştım. Öyle kudurmuştum ki onlara zulmetmek için yaşadıkları yabancı şehirlere bile gittim. Bir keresinde başrahiplerden aldığım yetki ve vazifeyle Şam'a gidiyordum. Ey kralım! Öğle vakti yoldayken gökten gelen bir ışık gördüm. Güneşten daha parlaktı. Benim ve yanımdakilerin çevresini aydınlattı. Hepimiz yere yıkıldık. Bir sesin bana İbrani dilinde seslendiğini duydum. Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun? Benimle mücadele etmekle kendine zarar veriyorsun, dedi. Ben de, sen kimsin efendim, dedim. Ses şöyle karşılık verdi. Ben senin zulmettiğin İsa'yım. Şimdi ayağa kalk. Bana hizmet etmen için seni seçtim. İşte bu sebeple sana göründüm. Bugün gördüklerin ve ileride sana göstereceklerim hakkında şahitlik edeceksin. Seni kendi halkının ve yabancıların elinden de kurtaracağım. Seni diğer halklara gönderiyorum. Onların gözünü açmanı istiyorum. Karanlıktan nura, şeytanın hükümranlığından Allah'a dönsünler. O zaman günahları affedilecek. Bana iman edecekler. Müminler arasında ebedi mirasa kavuşacaklar. Bunun için Kral Agrippa, semadan bana gösterilenlere karşı koyamadım. Önce Şam ve Kudüs halkına, sonra bütün Yahudiye bölgesindekilere ve yabancılara vaaz ettim. Onlara tövbe edip Allah'a dönmelerini, sonra da tövbelerine yaraşır ameller işlemelerini söyledim. Bu sebeple bazı Yahudiler beni mabette yakaladılar, öldürmeye kalkıştılar. Bugüne kadar Allah yardımcım oldu. Bu sayede burada duruyorum. Büyük küçük herkese şahitlik ediyorum. Benim dediklerim Musa ile diğer peygamberlerin önceden dedikleriyle aynıdır. Onlar Mesih'in acı çekeceğini, ölümden dirilenlerin ilki olacağını, hem Yahudi halkını hem de öteki halkları nurlandıracağını bildirmişlerdi.
Paulus müdafasında bunları söylerken Festus yüksek sesle şöyle dedi.
Paulus, sen aklını kaçırmışsın. Çok okumak seni delirtiyor.
Paulus şöyle cevap verdi.
Festus Hazretleri, ben aklımı kaçırmadım. Bilakis söylediklerim hakikattir. Akla uygun sözlerdir. Kral bunları biliyor. Bu yüzden kendisiyle çekinmeden konuşabiliyorum. Eminim bu olaylardan hiçbiri dikkatinden kaçmamıştır. Çünkü bunlar kıyıda köşede olan olaylar değildir. Kral Agrippa, peygamberlerin yazdıklarına inanıyor musun? İnandığını biliyorum.
Agrippa Paulus'a şöyle dedi.
Bu kadar kısa sürede beni Mesihçi olmaya ikna edeceğini mi sanıyorsun?
Paulus şöyle karşılık verdi.
İster kısa ister uzun sürede olsun, Allah'tan dileğim şu. Yalnız sen değil, bugün beni dinleyen herkes benim gibi olsun. Yalnız benim gibi bu zincirlerle bağlanmasın.
Kral, vali, Bernike ve onlarla birlikte oturanlar ayağa kalktılar. Dışarı çıkınca aralarında şöyle konuştular.
Bu adam ölümü ya da hapis cezasını hak edecek bir şey yapmamış.
Agrippa, Festus'a şöyle dedi.
Bu adam davasını imparatora arz etmeseydi serbest bırakılabilirdi.
Havarilerin Faaliyetleri 27. Bölüm. İtalya'ya doğru yelken açmamıza karar verildi. Pavlus'la diğer bazı mahpusları Julius adlı bir yüzbaşıya teslim ettiler. Julius, imparatorluk taburundandı. Edremit'ten bir gemiye bindik. Asya Eli'nin kıyılarındaki limanlara uğrayacak olan bu gemiyle denize açıldık. Selanik şehrinden Makedonyalı Aristarhus da yanımızdaydı. Ertesi gün Sayda şehrine uğradık. Julius, Pavlus'a dostça davrandı. İhtiyaçlarının karşılanması için arkadaşlarını görmesine izin verdi. Sayda'dan yine denize açıldık. Rüzgar ters yönden estiği için Kıbrıs'ın rüzgara karşı muhafazalı tarafından gittik. Kilikya ve Pamfilyelilerinin açıklarından geçtik ve Likyeli'nin Mira şehrine geldik. Yüzbaşı orada İtalya'ya gidecek bir İskenderiye gemisi buldu. Bizi gemiye bindirdi. Birkaç gün ağır ağır yol aldık. Knidos şehrinin açıklarına güçlükle varabildik. Rüzgar daha fazla ilerlememizi engelledi. Bu yüzden Salmone burnunun yakınından Girit adasının rüzgara muhafazalı tarafından geçtik. Girit kıyısı boyunca güçlükle ilerledik. Lasea şehrinin yakınında bulunan Kali Limenes denilen bir limana geldik. Epey vakit kaybetmiştik. 13 günü de geçmişti. O mevsimde deniz yolculuğu artık tehlikeliydi. Bu sebeple Pavlus onları uyardı.
Efendiler, görüyorum ki bu yolculuğa devam etmek tehlikeli ve çok zararlı olacak. Yalnız yükü ve gemiyi değil, canlarımızı da kaybedebiliriz.
Fakat yüzbaşı Pavlus'un söylediklerini dinlemedi. Bunun yerine kaptana ve gemi sahibine uydu. Liman kışı geçirmeye elverişli değildi. Bundan dolayı çoğunluk oradan denize açılmaya karar verdi. Kışı geçirmek için Phoenix şehrine ulaşmayı amaçlıyorlardı. Kışı orada geçirebilirlerdi. Phoenix, Girit'in lodosa ve kariyere kapalı bir limanıdır. Güneyden hafif bir rüzgar esmeye başladı. Gemidekiler bekledikleri rüzgarın geldiğini sandılar. Demir aldılar ve Girit kıyısı boyunca ilerlemeye başladılar. Çok geçmeden ada tarafından bir kasırga koptu. Bu, kuzeydoğudan esen Evrakilon denen bir rüzgardı. Gemi kasırgaya tutuldu ve rüzgara karşı gidemedi. Kendimizi rüzgarda sürüklenmeye bıraktık. Gavdos denen küçük bir adanın rüzgara muhafazalı tarafına sığındık. Geminin arkasından çekilen filikayı güçlükle gemiye çekip kurtardık. Filikayı yukarı çektikten sonra halatlar kullanarak gemiyi alttan kuşattılar. Sirte körfezinin sığlıklarında karaya oturmaktan korktular. Yelkenleri indirdiler ve gemiyi sürüklenmeye bıraktılar. Fırtına o kadar şiddetliydi ki ertesi gün gemiden yük atmaya başladılar. Üçüncü gün geminin takımlarını kendi elleriyle denize attılar. Günlerce ne güneş ne de yıldızlar göründü. Fırtına olanca şiddetiyle devam ediyordu. Kurtulma umudunu tamamıyla kaybetmiştik. Günlerce hiç kimse bir şey yemedi. Pavlus ortaya çıkıp şöyle dedi.
Efendiler, beni dinlemeliydiniz. Girit'ten açılmamalıydınız. O zaman bu zarar ve ziyana uğramazdınız. Ama yine de kaygılanmayın diyorum. Aranızda hiçbir can kaybı olmayacak. Sadece gemi harap olacak. Çünkü kendisine ait olduğum, ibadet ettiğim Allah'ın bir meleği dün gece yanıma geldi. Dedi ki, korkma Pavlus. İmparatorun huzuruna çıkman gerekiyor. Allah seninle birlikte yolculuk edenlerin hepsini de sana bağışladı. Efendiler, bundan dolayı kaygılanmayın diyorum. Allah'a inanıyorum ki her şey tam bana bildirildiği gibi olacak. Ancak bir adada karaya oturacağız.
14. gece İyon denizinde sürükleniyorduk. Gece yarısına doğru gemiciler karaya yaklaştıklarını sandılar. Denizin derinliğini ölçtüler ve 20 kulaç olduğunu gördüler. Kısa bir süre sonra bir daha ölçtüler. 15 kulaç olduğunu gördüler. Geminin kayalıklara bindirmesinden korktular. Kış tarafından 4 demir attılar ve günün doğması için dua ettiler. Bu sırada gemiciler gemiden kaçmaya kalkıştılar. Baş taraftan demir atacaklarmış gibi yaparak filikayı denize indirdiler. Fakat Pavlus yüzbaşıyla askerlere
"Eğer bu adamlar gemide kalmazsa siz de kurtulamazsınız."
dedi. Bunun üzerine askerler ipleri kesip filikayı denize düşürdüler. Gün doğmak üzereyken Pavlus herkesi yemek yemeye çağırdı. Şöyle dedi.
14 gündür endişeyle beklediniz. Hiçbir şey yemediniz, aç kaldınız. Şimdi size rica ediyorum, yemek yiyin. Hayatta kalmanız için bu gerekli. Hiçbirinizin saçının tek bir teline bile zarar gelmeyecektir.
Pavlus bunları söyledikten sonra eline ekmek aldı, hepsinin önünde Allah'a şükretti. Ekmeği böldü ve yemeye başladı. Endişeleri dağıldı. kendileri de yemek yediler. Gemide toplam 276 kişiydik. Herkes doyduktan sonra buğdayı denize boşaltarak gemiyi hafiflettiler. Gündüz olunca karayı gördüler, tanıyamadılar. Fakat kumsalı olan bir körfez fark ettiler. Mümkünse gemiyi orada karaya oturtmaya karar verdiler. Çapaların iplerini kesip çapaları denize bıraktılar. Aynı zamanda dümenleri tutan ipleri çözdüler. Ön yelkeni rüzgara verdiler ve kumsala doğru hareket ettiler. Fakat bir kumsal sığlığa çarpıp gemiyi karaya oturttular. Geminin baş kısmı kuma saplandı ve hareketsiz kaldı. Kış tarafı da dalgaların şiddetiyle parçalanmaya başladı. Askerler mahpusları öldürmek niyetindeydi. Hiçbirinin yüzüp kaçmasını istemiyorlardı. Fakat yüzbaşı Pavlus'u kurtarmak istiyordu. Bu yüzden onları bu düşünceden vazgeçirdi. Önce yüzme bilenlerin denize atlayıp karaya çıkmalarını emretti. Geriye kalanların da tahtalara ya da geminin başka parçalarına tutunmalarını söyledi. Böylece herkes sağ salim karaya çıktı. Havarilerin Faaliyetleri 28. Bölüm. Sağ salim karaya ayak bastıktan sonra adanın Malta Adası olduğunu öğrendik. Yerliler bize olağanüstü insanlık gösterdiler. Yağmur yağıyordu ve hava soğuktu. Bundan dolayı ateş yaktılar, hepimizi dostça karşıladılar. Paulus bir yığın çalı çırpı topladı. Ateşe attı. Isıdan kaçan bir engerek yılanı onun eline yapıştı. Yerliler Paulus'un eline asılan yılanı görünce birbirlerine şöyle dediler.
Bu adam kesinlikle katildir. Denizden kurtuldu fakat adalet ilahisi onu yaşatmadı.
Paulus ise elini silkeledi. Yılanı ateşin içine fırlattı. Kendisi hiçbir zarar görmedi. Halk Paulus'un şişip aniden ölmesini bekliyordu. Uzun süre beklediler. Ona bir zarar gelmediğini görünce fikirlerini değiştirdiler.
Bu adam bir ilahtır,
dediler. Bulunduğumuz yerin yakınında adanın reisi olan Publius'un toprakları vardı. Publius bizi evine kabul etti. 3 gün dostça ağırladı. O sırada Publius'un babası ateşler içinde kanlı ishalden yatıyordu. Paulus hastanın odasına girdi ve dua etti. Ona dokunup şifa verdi. Bunun üzerine adadaki diğer hastalar da gelip şifa buldular. Bize birçok hediyeler vererek saygı gösterdiler. Denize açılacağımız zaman ihtiyacımız olan malzemeleri gemiye yüklediler. 3 ay sonra bir İskenderiye gemisiyle denize açıldık. Gemi kışı adada geçirmişti. Geminin baş tarafında iki zilahlar işareti vardı. Sirakuza şehrine uğrayıp 3 gün kaldık. Oradan da yolumuza devam ettik ve Regium şehrine vardık. Bir gün sonra güneyden rüzgar esmeye başladı. Böylece 2. gün Puteoli şehrine geldik. Orada bazı mümin kardeşlerle karşılaştık. Yanlarında bir hafta kalmamızı istediler. Sonunda Roma'ya geldik. Roma'daki müminler geleceğimizi duyunca bizi karşılamak için Appius Çarşısı'na ve 3 anlara kadar geldiler. Paulus onları görünce Allah'a şükretti ve cesaret buldu. Roma'ya vardığımızda Paulus'un bir asker nezaretinde yalnız yaşamasına izin verildi. Paulus 3 gün sonra Roma'daki Yahudi ileri gelenlerini toplantıya çağırdı. İleri gelenler toplanınca onlara şöyle dedi.
Soydaşlarım, halkımıza ya da atalarımızın törelerine karşı yanlış hiçbir şey yapmadım. Buna rağmen Kudüs'te hapsedildim ve Romalılara teslim edildim. Romalılar ifademi aldılar. Serbest bırakmak istediler. Çünkü ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlemedim. Fakat oradaki Yahudiler buna karşı çıktılar. Ben de davamı imparatora arz etmeye mecbur oldum. Bunu kendi halkımdan herhangi bir şikayetim olduğu için yapmadım. Ben İsrail'in umutla beklediği kişi uğruna zincirlenmiş bulunuyorum. İşte bu sebeple sizi çağırdım. Sizinle görüşüp bunun hakkında konuşmak istedim.
Onlar Paulus'a şöyle dediler.
Yahudiye bölgesinden seninle ilgili mektup almadık. Oradan gelen din kardeşlerimizden hiçbiri senin hakkında kötü bir haber getirmedi, kötü bir şey söylemedi. Fakat biz senin fikirlerini bir de senden duymak istiyoruz. Çünkü her yerde bu mezhebe karşı çıkıldığını biliyoruz.
Paulus da bir gün kararlaştırdılar. Çok sayıda Yahudi o gün Paulus'un kaldığı yere geldi. Paulus sabahtan akşama kadar konuştu. Onlara Allah'ın hükümranlığı hakkında açıklamalar yaptı, imana şahitlik etti. Gerek Musa'ya verilen Tevrat'a, gerek peygamberlerin yazılarına dayanarak onları İsa'ya iman etmeye davet etti. Bazıları Paulus'un söylediklerine ikna oldu, bazıları ise iman etmeyi reddetti. Aralarında anlaşamadılar. onlar ayrılırken Pavlus son bir söz söyledi.
Mukaddes ruh peygamber Yeşaya'nın ağzıyla atalarınıza doğru söyledi. Şöyle dedi. Bu halka git söyle. Duyacaksınız fakat anlamayacaksınız. Bakacaksınız fakat görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın zihni köreldi. Kulakları ağır işitir oldu. Gözlerini kapadılar. Eğer böyle yapmasalardı gözleriyle görür, kulaklarıyla duyar, zihinleriyle anlarlardı. Bana dönerlerdi ve ben de onlara şifa verirdim. Şunu iyi bilin ki Allah'ın bu kurtuluş haberi bundan böyle diğer halklara duyurulacaktır. Onlar da buna kulak verecekler.
Pavlus tam 2 yıl kendi kiraladığı evde kaldı. Ziyaretine gelen herkesi kabul etti. Hiçbir engelle karşılaşmadı. Allah'ın hükümranlığını tam bir cesaretle duyurdu. Rab İsa Mesih ile ilgili hakikatleri vaaz etti.